Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de Haftalık Gündem Podcast'ına hoş geldiniz. Yanında Levent Pekcan var, karşımda da Özkan Erdem var. Nasılsınız arkadaşlar?
Merhabalar.
Merhabalar.
Güzel bir günde birlikteyiz.
Evet, güzel bir gün ama biraz sonra yağmur yağacak abi.
Olsun, ben memnunum.
İlk üçlü PR toplantı o
zaman. Evet, yeni ofisteki.
Evet.
Salondayız.
Salondayız.
Kuş sesleri
evet.
var.
Kuş sesleri. Arada
köpek avlayabiliyor. Bizim ambiyansımız böyle.
Evet. Levent abi yine fena olmayan bir gündem var. Çünkü artık ufak ufak yaza geldiğimiz için olay olmuyor.
Evet, büyük olaylar yok. Diablo haftası bu hafta zaten. Evet. Herkes onu oynadı.
Evet.
İşe falan gitmedi. Hastayım mastayım. Yaz sıcağında hasta olanlar falan. Normal.
Ben de şeyi okumadan abi direkt konuya gireceğim listeyi.
Tamam.
Zaten yazılı olarak verdik. USPS telefon ve tablet göndermeyecek abi bundan sonra. Nereye göndermeyecek? Amerika dışına.
Amerika'nın PTT'si.
Evet, Amerika'nın PTT'si niye önemli? Şunun için önemli. Bir şeyi USPS ile aldığın zaman Türkiye'ye geldiğinde PTT üzerinden alıyorsun.
Teslim alıyordun ya da işte çekiyordun.
Ya da takılı diyelim. Hani kötü senaryoyu düşünelim. Hiç problem değil. Gidiyorsun. Muameleyi yapıyorsun. Ya hiç para ödemiyorsun. Ya çok komik bir para ödüyorsun. Ya da vergisini ödüyorsun. Alıyorsun.
Evet. Ya şey parantezini tabii ben koyayım. Hani bazen alamıyorsun. Ama çok nadir. Hani
Ya da
bazen adam şey yapabiliyor, sana takabiliyor.
Ya,
yani şöyle hani şey beklentisi doğmasın istiyorum ben insanlardan. Hani ya getiririm, çekerim gümrükten. Ya genelde çekiyorsun da işte bazen çekemiyorsun. Ama sonuçta şöyle hani DHL, UPS gibi, FedEx gibi uluslararası kargo kuruluşlarında aynı durum başına geldiğinde bitiyorsun.
Evet, çünkü minimum 300 lira masraf çıkarıyorlar artı işleme başlamadan her gün depo parası.
Gümrük depo parası falan. Genelde getirdiğin ürünün değerinin çok çok üstünde ama hani çok çokla kastım 10 katı falan rakamlar çıkıyor önüne.
Şanslıysan abi ürünü geri gönderebiliyorsun.
Ya da lanet olsun deyip ürünü bırakıyorsun.
Evet.
Hiç olmazsa evet PTT ile yani normal postayla gelenlerde bir kere adama derdini anlatabiliyorsun. Evet. Çağırıyorlar seni. Hani klasik Türkiye'de bir çok klasik memur sözü vardır. Ne iş yapıyorsun sen?
Evet.
Sorarlar memur. Her zaman sorar. İşte onu anlatıyorsun falan. Tabii bizim için bu çok zor bir soru. Ne iş yapıyorsun? Yani nasıl anlatayım? Yani keşke ne bileyim boyacı olsaydım da boyacıyım deseydim. İşte falan derdini anlatıyorsun. Alıyorsun ama. O yüzden normal posta servisi bizim için önemli. Ama Amerika bir ilginç bir detay yarattı.
USPS ile yollanan içme içinde normalde lityum polimer piller falan yasaktır büyükleri. Şimdi bu küçükleri de yasaklıyorlar. İçinde lityum pil olan cihazları USPS uçaklar göndermeyecek.
Yangın riski var.
Çünkü birkaç tane olay yaşanmış.
Evet,
uçak içinde patlamış, yanmış.
Yangın çıkmış uçak içinde.
Güvenlik sebebiyle USPS'e yetkili merciler yasaklatıyorlar aslında. USPS ben yollamayacağım demiyor.
Evet.
Böyle bir durum çıkmış. Ne zamana kadar? Düzeltene kadar ki onun için verilen tarih 2013'ün Ocak ayı. DHL ve şeyde öyle bir yasak yok FedEx'te. Muhtemelen de kendi kargo uçakları da bunun tedbirini almış durumda.
Herhalde.
USPS de bu tedbiri aldıktan sonra başlanacak ama şu anda itibaren yasak yürürlükte bu yasak.
Evet.
USPS içinde lityum batarya olan hiçbir şey göndermeyin. Üskan'ımızda bu konuda daha çok bilgisi var. O böyle
hobi kısmında hobi uğraşıyor. Kısmında. Onun uğraştığı piller de çok daha 250 gramlık pil.
Lityum zaten yanıcı madde. Lityum polimerler, lipo piller. Onlar esas tehlike oradan aslında çıkıyor ortaya. Bizim modelcilikte kullandığımız o piller kısa devre yaptığınız zaman çok ciddi yangın çıkartabiliyor. O yangın tüm uçağı alır. Allah göstermesin aşağı indirir. Bunu nasıl çözecekler? Şu şekilde çözecekler. Bizim bu pilleri saklamak için kullandığımız bazı çantalar özel yangın ve yangını engelleyen sorun olursa kendi içinde sorun olacak. Bununla taşınmasını sağlayacaklar. Bunu şart koşacaklar. O zaman USPS muhtemelen 2013'ten itibaren bunu şart koşup tekrardan transferine başlayabilirler.
Evet.
Ya da belki şey yapar hani müşteriye bir şey koşmaz da kendisi bu şeyi taşıma sistemlerini tedarik edip o koyar cihazları.
Zaten şöyle onu yapmaları gerekiyor çünkü hani bu sefer müşteriye bırakılacak bir şey değil. Bu USB'sinin sağlaması gereken.
Evet, adam zorunlu. Çantanın ağzını düzgün kapamadıysa uçak yandı. O yüzden herhalde USPS kendi hazırlığını şey yapacak. Türkiye'de tabii böyle şeyler yok. Türkiye'de her şeyi yollayabiliyorsun.
Diğer haber bizden abi. LG ile ilgili. LG ile Digicom. Biz Digicom'u biliyoruz. Belki şu an hani bilinmiyor olabilir ama eskiden LG'nin distribütörüydü.
Yıllarca.
Bunlar kapıştılar. LG Digicom'u bıraktı ama böyle anladığımız kadar pek güzel ayrılmış.
Tabii tam sayfa gazetelere ilanlar verildi.
Bir şekilde.
Şikayet edildi. Digicom karşı tarafı falan şikayet etti halka.
İddiası hani mağdur ederek bıraktı LG Digicom'u. Hatta herhalde muhtemelen arızalı ürünlerde bile yani teknik servis kısmında da desteğini tamamen kesti. Müşteriyle Digicom karşı karşıya kaldı muhtemelen.
Herhalde.
Bunların sonucunda bir dava görülüyordu. Davayı Digicom kazandı abi. Ve hani her şeyle faizi şusu busuyla birlikte 300 milyon lira.
Çok büyük para.
Bir parayı ödemek zorunda. Ödemezse icra takibi. Haciz gelecek her şey.
Vallahi ofisi boşalttılar mı acaba?
Haciz'den ödülüyor.
Özkan ne diyorsun? Sen gittin mi HRC'nin ofisine?
Tabi orada bulacakları tek şey masa üstündeki laptoplar olacak.
Evet.
Depoya gitmeleri lazım. Ben şunu merak ediyorum. Bu dava acaba emsal olarak değerlendirilip Samsung'a karşı da dava açılır mı? Çünkü bu sistem yurt dışında aslında olmayan bir sistem. Hmm. Distribütörlük olayı. Yani markanın kendisi var. Tüm satışı kendisi üzerinden yapıyor. Tabii. Yurt dışında ne var? Nakliyatçılar var. Evet. Mesela Türkiye'de Index grubu bunu yapıyor. Mesela Index'in tamam distribütör grubu var ama aynı zamanda da onların sevkiyat yaptıkları bir de ayrıca bir grubu var. Samsung'da mesela satışı kendi üzerine aldığında distribütörler sorun yaşamıştı. Koyuncu.
Evet.
Mesela.
Bu boşanmalar hep çok kavgalı oluyor.
Evet. Kavgasızları da var ama yani şey yani trend bu yönde. Herkes kendi gelmeye çalışıyor artık.
Türkiye'ye kendisi ofisini kurup tabii, satışını yönlendirmek
çok
istiyor.
Çok temiz iş yapan firmalardan bir tanesi bu geçişte Canon'dur. Erkayalar hem de rekor yani 20 yıllık falan distribütörlerle. Evet. Onu bıraktılar ama güzel bıraktılar. Mesela her yer teknik servisini verebiliyor Erkayalar. Hmm. Ama Canon her şeyini kendi yapıyor. Artı bu olduktan sonra birdenbire müthiş bir PR hatağına da başladılar. Artık tanıtıma, butik faaliyetlere çok fazla önem veriyorlar.
Güzel.
Yatırım yapıyor markasına. Çünkü bizde Türkiye'de şöyle bir sorun vardı. Bir distribütörde 3-4 marka oluyordu. Bu 3-4 marka birbirine rakip de olabiliyordu.
Her tabii canım.
Birine bir şey yapsan şey bile sorun yaratıyordu. Mesela distribütörde 3 tane marka var. Birini sana incelemeye gönderiyor. Diğer ikisi küsüyorlar. Yani bizim ürünü niye göndermiyorsun?
Tabii.
Sana reklam veriyorlar. Diğer ikisi soruyor. Niye bizden ilgilenmiyorsun?
İşte bir ürün müdürü diye bir müessese vardır. İşte bir arkadaşı distribütör koyar. Ama bu arkadaşa doğru düzgün eğitim vermez. Sırtına 3 tane 4 tane büyük marka yükler. Arkadaş tek başına hem işte ne olur işte lafın gelişi işte OCZ'nin bütün ürün portföyünü bilmek zorunda. Hem Thermaltake'in bütün portföyünü bilmek zorunda kalır.
Evet.
Bilemez.
Bilemezsin.
Bir yandan bu arkadaşın işte bu malları satmakla, almakla ve satmakla uğraşması gerekir. Bir yandan bizimle uğraşması gerekir. Bir yandan müşteri işte belleğim bozuldu der yine bir şekilde onu bulur ona ulaşır. İşte ne olur yapamaz iflas eder bu yükün altında hani zihinden iflas eder. İşte bu sistem tabii firmaların kendi gelmesi bunları birazcık kolaylaştırıyor. Ama arada işte dediğim gibi şu ayrılık safhası
biraz sorunlu.
Evet kriz yaratmaya gebe. LG'nin ki benim bildiğim kadarıyla hani en çok gündeme gelen, en çok basına yansıyan, halka yansıyan boşanma süreci LG'ninkiydi. Evet, ve bence kazandı. Sürpriz bir durum. Hani yerli firma kazandı.
Evet.
Bakalım ne olacak? Ödenecek mi bu para? Ne olacak? LG'nin Türkiye'deki operasyonlarında bir değişiklik olacak mı?
Yani haberde kararın uluslararasında da bağlayıcı olduğu yazıyor. Yani nasıl uygulanıyor bilmiyorum.
Evet.
Ama yani Türkiye'den hani kaçsalar da kurtulamayacaklar galiba bu karardan sonra.
Digicom'a bravo.
Evet. Evet, diğer habere geçeyim abi. Şimdi bu bugünün haberi. Önemli bir haber. Windows 8 ile alakalı.
Tamam.
Olay şu. Çinliler diyorlar ki biz diyorlar Windows'a ARM için 100 dolara yakın, 90 ila 100 lira arasında lisans parası ödeyeceğiz diyorlar.
Çok büyük para.
Bu parayı ödersek cihazları Android'çilerle ve Apple'ın iPad'leriyle rekabetçi bir fiyata üretemeyiz, satamayız diyorlar.
Haklılar, çünkü adam cihazı aynı fiyata bile mal etse üzerine 100 dolar Microsoft zam mı geliyor?
Şimdi, rakiplere bakalım abi. iPad için hiç şey sorun değil. Yazılım tabii. Zaten hepsi Apple.
Donanım, yazılım hepsi Apple.
Öteki tarafta Android beleş.
Tabii.
Böyle olunca sen 100 lira, 100 dolar geriden geliyorsun zaten.
Nasıl rekabet edeceksin de tabii, ne yapacaksın
kaldı
yani?
Kaldı ki karşındakilerin donanım tarafına bakalım. Apple'ın ve Samsung var üreticiler. Bunlar zaten donanımda da karlılar.
Tabii.
Diğer Çinli üreticiler tabii hem o aleti fiziki olarak zaten rekabetçi üretemiyorsun. Bir de üstüne dolar, 100 dolar ekleyeceksin. Olacak işte. İsyan etmişler Microsoft'ta.
Evet. 100 dolar çok büyük fark. Zaten hani ARM Windows 8 ARM işlemci Windows 8 tabletler bir bilmece. Herkesin evet. Merak ettiği bir durum. Böyle kalelerinde golle maça çıkarlarsa, başlayacaklarsa
tabii zor.
İşleri yiyeceğiz orada.
Ama yani. Microsoft açısından da düşün abi. Microsoft'ta sadece yazılımdan para kazanan bir firma. Şimdi onlar da bunda %50 fiyat kırsalar direkt karlılıklarından gidecek.
Evet.
Ama bu sefer kırmazlarsa da Çinlileri küstürecekler. Çünkü Çinlinin ihtiyacı yok ki bu Windows 8'e.
Üretmez.
Üretmez. Ne olacak?
Şey duruma gelirsin. Adama üzerine şimdi 100 dolar almak, tablet başına 100 dolar almak derdindesin de devran ters döner. Ya. Adama para vermek zorunda kalırsın.
Evet.
Ya Microsoft onu yumuşatır. Çünkü tablet piyasasına girmek istiyorsa büyük üreticileri arkası almak durumunda evet. Yani mesela acaba Samsung'la şey Motorola'yla yani? İşbirliği yapmak zorunda.
Özkan acaba şey mi bu durum birazcık şunu mu gösteriyor? Microsoft'un zaten pek ARM şeyinde belki gönlü yok ya da inancı yok. Fiyatı yüksek koyuyor aman sonra da şey diyecek ya tutulmuyor arkadaşlar bırakın. Hani x86 mimarisine devam evet. Mı diyecek. Yani 100 çok yüksek bir lisans ücreti çünkü hakikaten.
Yani o lisans ücretini bize verseler yani bize verselerken biz o rakamı ödeyip lisansı alsak bizim için iyi.
Evet. Çok yüksek bir para.
Windows 8'e devam ediyor abi. Windows 8'in özellikleri ufak değil bayağı bir detaylı şekilde artık
evet.
Gündeme geliyor. Bir tanesi de şeymiş abi. Aile korumasıyla geliyormuş.
Nasıl?
Şöyle artık aileye işte şey açıyorsun ya çocuğuna 100 lira bir tane hesap açtın. O hesabı süper kolay bir şekilde takip edebilir hale geliyorsun. Hiç böyle ayarlamayla uğraşmadan kim nereye tıkladın, hangi saatte tıkladın.
Tamam.
Sana çok detaylı raporları. Yani burada bu yeni bir şey değil aslında da bu kadar kullanıcı dostu değildi.
Evet.
Çok uğraşman gerekiyor. Yani hele hele bir yazılım satın alıp yapmaya kalksan iyicene uğraşıyorsun. Yani bir aile babasının ya da bir ev hanımının çocuğu için bunu kurması büyük bir şeydi. Zorluktu, külfetti. Şimdi Windows 8 için de bu kolay bir şekilde
geçecek. Basitleşiyor.
Evet.
Ama bizde çocuk filtresi ya, var. Çocuk evet. BTK'nın çocuk paketi var. Hiçbir şey olmaz hiçbir bize. Şey olmaz. Hiçbir şeyin de gereği yok.
Ama işte abi.
Haklayamazlar.
Evet. Olması gereken bu işte. Herkesin bilgisayarında bir tane olacak. Kendi filtreni kendin uygulayacaksın.
Yani işte bu şeye falan da izin veriyor. Bu tür sistemler. Oyunların biliyorsun derecelendirmesi var. Hı-hı. 15 yaş, 16, 18 yaş. Bu mesela çocuğuna hesap açıp da yaşını şeyini girdin mi? Çocuk Grand Theft Auto oyunu store edemiyor. Hı-hı. Ya da oynayamıyor. Yaşı yetmiyor.
Şurada var. Zaman olarak da limit koyabiliyorsun.
Zaman limitliyorsun. Siteleri limitliyorsun. Yani çok yaygın, çok şeyler var. Hani çok fazla özellik var. Hani gönül ister ki tam teşekküllü bir baba olasın, ebeveyn olasın, bu özelliklerin hepsini kullanasın. Ama tabii şu var, çocuk bu şifreleri kırmayı 10 dakikada öğrenir mi arkadaşlarından? Onu da Allah bilir.
Evet. Yine devam edeyim ben Windows 8'e.
Tamam.
Şimdi biliyorsun hazır PC'yi aldığın zaman masaüstü ya da şey fark etmiyor laptop. İçinden bir sürü bizim çöp yazılım dediğimiz crapware İngilizcesi yazılım çıkıyor. İşte baştan orton olmak üzere.
Üreticilerin
yüklediği
ıvır zıvır.
Şimdi şey sorun şu, bunlar makineyi daha açıldığı andan itibaren yavaşlatıyorlar.
Evet.
Belki sen de işte atıyorum Kaspersky var, sen Norton'la açıyorsun, bir de onu silmekle uğraşıyorsun falan filan.
Ya da üzerine kuruyorsun,
sorun çıkıyor.
İki tane, üç tane antivirüs yüklü bilgisayarlar karşımıza geliyor.
Evet. Şimdi firmalar buna karşı bazı tedbirler alıyorlardı mesela işte. Yani yüklü geliyor ama install edilmiyor. Sen istersen evet. Kuruyorsun gibi şeyler oluyordu. Windows 8'e Microsoft da biraz bastırıyor. Azaltın onu diye. Ama bitirtemiyorlar. Niye onu da söyleyeyim. İşte sen içinde o bizim çöp dediğimiz yazılımları bilgisayarına yer verdiğin zaman o yazılım firmaları sana para veriyorlar. Tabii. Dolayısıyla sen de bilgisayara o kadar ucuz satabiliyorsun.
Ya da şey diyorsun. Ya işte bilgisayarımın yanında DVD player ya, veriyorum, tamam, antivirüs evet. veriyorum. Free, free. Yani bakıyorsun ne bir ay free, 11 ay para da aslında evet. ama işte şey kutunun üzerine çıkartmalarını basıyorsun.
Evet. Microsoft çok pratik bir çözüm önermiş abi. Diyor ki bilgisayarınızı alın gelin benim belli mağazalarıma.
Tamam.
Ben size $99 karşılığında Windows, temiz Windows kurayım.
Ya çarşıda falan şeyler var böyle küçük. Çakmacı dükkanlar var işte format atılır $20 evet. falan. O hesaba getirmiş Windows. Şey Microsoft. Zaten istediği 90 küsur lira da şey dolarda şey lisans parası. Bilgisayara yeni Windows 0 Windows. Windows'lu bilgisayar aldım $100 yeni Windows kurdurdum. Komik yani. Deli dumrul gibi bir şey Microsoft.
Aynen öyle abi.
Valla biz kendimiz yapıyoruz. Kendimiz temizleyebiliyoruz bilgisayarlarımızı da tabii.
Özel mesela hani registry cleaner'lar falan bunun benzeri crapware'ler için, çöpler için de yapılmış. Hmm. Çöpleri test edip siliyor.
Ya siliyor da işte çok kolay değil be kullanımı Murat.
Tabii
ya.
Bunlar power user dediğimiz kesimin işleri.
Şeyler falan var ya. Murat adam şeyi yok. Mesela bir antivirüs yüklü geliyor laptopunda, yeni aldığın laptopta. Uninstall yok.
Yok.
Kontrol panelde gidiyorsun, o programın uninstallı yok. Çakılmış bilgisayarın içine. Korkunç şeyler.
Evet.
Korkunç şeyler.
Microsoft'ta işte böyle kendi işini kendi göremeyenlerden sineği yağını çıkartmaya çalışıyor yani. Utanılacak bir şey bu yani.
Çok garip bir şey. Türkiye'de 5 kuruş şey yakaladın.
Yok zaten burada geçerli olmayacak bu. Öyle gözüküyor. Sıradaki haber abi. AMD Trinity. Çıktı.
Biz görmüştük.
Test etmiştik, kullanmıştık, çok
ama
beğenmiştik.
Ama daha tabii firma şey değildi, hazır...
Hazır olmayan halinin bile performansı çok iyiydi. Hmm. Hangi performansı? GPU performansı. Yapılan evet. testlere göre Sandy için bile gerisinde şu anda. İşlemci performansı ama GPU performansı Ivy Bridge'in de ötesinde.
Hmm.
Beklenen buydu zaten çünkü sonuçta masa üstündeki tablo da buydu. Masa üstünde de Sandy Bridge'in gerisindeydi AMD.
Hmm.
Sorun mu? Bence evet. sorun değil çünkü işlemci performansının günümüzde önemini kaybettiği bir devirden geçiyoruz. AMD de burada güç tasarrufuna yönelik iyileştirmeleri yapmış. Ama tamam işlemci şeye göre iyi değil. İşte Sandy Bridge, işte Ivy Bridge'e göre iyi değil ama yine de iyi.
Yine iyi tabii tabii. Yani bu sadece şeye göre iyi değil. Hani yarışta, benchmarklarda daha düşük.
Evet.
Ama bu şey demek değil. İstediğini yapamıyor. Hani canavar gibi hızlı değil anlamına gelmiyor. Bu işlemciler gayet tatmin edici derecede hızlı işlemciler. Performanslı işlemciler. Rakibi daha hızlı.
Evet. GPU tarafında rakibi daha geri. Hatta şu anda ve hatta bana seçme şansı var. Sen ben GPU'sunu hızlı olanı isterim. Daha çok performanslı. Takıldığın yer daha çok çıkıyor orada. Oyun oynuyorsun.
Tabii,
takılıyorsun.
Tabii.
Şimdi birazdan haberlerini yapacağız zaten. Çözünürlükler laptoplarda da roketleyecek. Hmm. Bu da ekran kartına olan baskıyı arttıracak.
Firma... Ama işte bu birincili kullanıcı profili Murat. Şimdi firma ya da son kullanıcı bu işi ya da nasıl diyelim notebook alacak kişi Trinity'yi bilmez. AMD'yi bilir ama evet. almıyor. Intel yıllardır bildi gidip olacak.
Evet.
Firma da ona yüklenecek. Sen burada test için bile belki Trinity tabanlı laptop bulamayacaksın.
Olabilir.
Yani biz incelemeyeceğiz. Yani onun çalışmasını yapamayacağız bile. Son kullanıcı nereden bulsun? AMD burada kendini çok ilerletmesi lazım.
Şimdi maalesef. Şey bilmiyoruz. Trinity çıktı ama kim Trinity'li ürün çıkaracak? Bu ürünler de şöyle bir risk olma ihtimali var. Çok low-end kalabilir abi. Yani adam gidecek evet. $400 laptop yapacak.
Evet.
Çöp olacak yani laptop. Tamam içinde Trinity var da kendisi alınabilir bir şey olmayacak.
Ya Murat daha önce herhalde ben aynı şeyi söylemiştim. AMD'nin şöyle bir sıkıntısı var. AMD'nin hem müşteriyi yani seni beni hani tüketiciyi ikna etmesi gerekiyor. Hem de üreticiyi ikna etmesi gerekiyor. Asus'u AMD Asus'u ikna edecek. HP'yi ikna edecek. HP Asus Trinity'li laptop çıkıyor hazırlayacak. Raflara konacak bu laptoplar. Sonra da tüketiciyi dil dökecek, ikna edecek bunun işlemcisinin verimliliğine başarısına ki adam gidecek Intel gibi bir dev beynine kazınmış bir isim varken AMD'yi alacak. Çok zor işleri.
Evet.
Çok zor. 2 kat, 3 kat Intel'e göre para çaba harcamaları gerekiyor. Bunu da çok iyi yapıyorlar mı tartışılır.
Evet, göreceğiz bakalım.
Hani genelde firmalar şey yapıyor, bir nazar boncuğu olarak bir model AMD'yi benimsiyorlar ama bir de şu da var tabii. HP'nin, Asus'un bu Trinity'li laptop üretmesiyle bitmiyor iş. Bir de Türkiye'ye gelecek.
Ya, tabii.
Türkiye distribütörü de getirmeyebilir.
Hani bizde şey vardı ya, böyle Pardus'u Microsoft'u sıkıştırmak için kullanmışlar. Evet. Hani belki burada AMD o işe yarayacak. Çünkü her laptop üreticisi Intel'e fiyat kırması için baskıda bulunuyor.
Evet.
Bir baskı unsuru olabilir.
Intel'in en sevmediği şey fiyat kırmak.
Evet. Gigabit Wi-Fi dönemine galiba yaklaşıyoruz abi.
Ya ben bu aralar routerlarla çok uğraşıyorum da bu benim ilgimi çekti. 802.11ac standardı geliyor.
Evet.
Bu Murat 802.11a standardı eskiden beri vardı. Normal 54 megabit alıştığımız Wi-Fi hızında fakat 5 GHz bandında çalışıyor, frekansında çalışıyor. Normal evlerimizdeki routerların %95'i diyeyim 2.4 GHz'de çalışıyor. Bunun şöyle bir kötülüğü var. Bir apartmanda biraz da hani hali vakti yerinde bir semtteysen her dairede bir ADSL router, kablosuz router, hepsi 2.4 GHz'de. Bunlar işte frekanslar için birbirleriyle yarışıyorlar, didişiyorlar devamlı. 5 GHz'e çıktığında bir sessizlik, bir dinginlik ortaya çıkıyor. Genelde kimse yok. Çünkü çok az cihaz destekliyor 802.11a'yı. Şimdi 802.11ac geliyor. Yine 5 GHz bandında. Birden çok kanalı kullanarak aynı anda gigabit, 1.2 gigabite kadar çıkan kablosuz bağlantı hızları. Müthiş rakamlar.
Evet.
Şimdi şeyi biliyorsun tabii, bu 1.2 gigabit gibi çarpıcı bir rakam genelde teoride kalacaktır.
Yani
şöyle, router'ı 30 santim önüne koyarsan bilgisayarın o hızda bağlanırsın ama bir sonraki odaya koyduğunda tabii ki hız taş gibi düşecek. Fakat işte şey deniyor, 800 megabite falan erişiliyor deniyor. Kablosuz olarak bu da inanılmaz bir rakam. İlk router'ı Netgear'ın sonbaharda çıkartması bekleniyordu. Yazın çıkartması bekleniyordu. Fakat Buffalo çıkartmış router'ını. Bir de repeater çıkartmış. Hı hı. Murat, şu anda satın alsak, şuraya koysak, ofise koysak bir işimize yaramıyor. Çünkü hiçbirimizin elindeki tablet, telefon, laptop 802.11ac destekli değil.
Değil.
802.11n destekli cihazların kimisinin firmware update ile o AC'ye çıkacağını iddia etmiş bir yayın. Ben buna güvenmeyin diyorum kimseye. Böyle bir upgrade olsa bile genelde üreticiler bunu çıkartmakla uğraşmazlar. Fakat işte 802.11AC takip etmemiz gereken yeni standart geliyor. Çok acele atlamaya gerek yok. Bir de çünkü bu standart daha oturmuş değil. Daha hala taslak. Biliyorsun 802.11N'de de İlk o draft en denen taslak cihazları alanlar mağdur oldular bir kısmı. Sonbaharda al, standartlar oturmuş olsun.
Evet.
Ya da seneye al. Ama 802.11ac'yi takip edelim. Kablosuz olarak 1 gigabit bağlantı güzel şey.
Evet.
Umut verici bir rakam.
Diğer haber abi, Galaxy S3 9 milyon ön sipariş almış.
Çok büyük satış.
Ya bu rakamların doğruluk payı var mı?
Herhalde var.
Yani böyle sükse yaratmak için acaba yapılan bir açıklama olma ihtimali nedir?
Var her zaman.
Reuters'ın haberi bu.
Ya kim verdi? Önemli değil. Samsung'dan resmi birisi çıkıp biz kardeşim şu kadar sipariş aldık dediğin zaman herkes yayınlar haberi tabii ki. Ama yani bu tür haberler bana hep böyle şey gelmiştir. Gerçek dışı.
Valla ön sipariş sistemi bir kere dünyada hani doğrudan satış anlamına gelmiyor. Çünkü parayı almıyorlar.
Evet.
Parayı makineyi aldığın zaman ödüyorsun.
Yani bu bir türlü şey, hayalindeki ürünü bunu da alayım wishlist gibi bir şey galiba.
Listeye yazdırıyorsun kendini ama
burada şeye bakmak lazım. S2'nin performansına bakmak lazım ki onun da haberini bugün yapacağız. S2 Android'in bayrak gemisi. Çok evet, satıyor. Evet,
çok başarılı.
O zaman S3'ün de bu rakamları ön sipariş olarak alması doğal ya.
Olabilir. Olabilir. 9 milyon güzel bir rakam. Çıkmamış bir cihaz için 9 yani. Milyon sipariş. Süper bir rakam. Samsung'un çok mutlu olduğunu tahmin ediyorum.
Evet. Sana mutsuz bir firma söyleyeyim abi. HP.
30 HP.
Bin, 30 bin kişiyi işten çıkarıyormuş.
Vallahi HP mutludur da çalışanları. 30 bin kişi çok büyük rakam.
Bir yıl
nasıl
içinde,
şey?
Bir yıl içinde çıkacak abi bunlar.
Departman belli mi?
Departmanlar daha çok kurumsal taraftan çıkıyormuş.
Hayret, HP kendini zaten kurumsal yani, şeye evet. odaklıyordu.
Yarısı neredeyse 10-15 bin arası kurumsaldan çıkıyor.
Hani şey desen, kişisel bilgisayar bölümünden desen falan şaşırmazdım da.
Evet.
Kurumsala odaklıyordu zaten firma ve kendini.
Bir tek Çin'deki, Çin'den çıkmıyor kimse. Geri kalan bütün ülkelerden çıkıyor.
Demek ki onlar üretiyorlar ya, onlar yani, zaruri. Evet. Geri kalanlar harcanabilir.
Evet.
Ar-Ge'ciler falan. Çok. 30 bin kişi.
Abi bir haber de aslında bizim gibileri sevindiren cinsten bir haber de Apple'dan geliyor. Yeni MacBook'lar çıkacak abi yakında. Ve bunların çözünürlükleri de yani şimdi Apple'da bir şey yüksek çözünürlük hamlesi var diyelim.
Evet.
Aynen devam ediyor abi bak 13.3 inçte 2560'a 1600 piksel 227 ppi. Şimdiki 1440'a 900 benim kullandığım ve 127 ppi. 15.4 inç olan 2880'e 1800, 220 ppi.
Muhteşem çözünürlükler
müthiş
ya.
Müthiş yani.
Ya Apple şey durumuna getirdi kendini. En iyi ekranlar Apple bilgisayarlarda. Evet, hani o. Telefonundan laptopuna
evet,
kadar.
Evet. Bu zaten böyle bir şey vardı. Hani grafiker adam Apple kullanır. Ekran, evet. Renk doğruluğu, şu sobusu diye.
Evet.
Ama laptoplarında geçerli değil o. Laptoplarında senin laptopları mesela evet. Ekranı iyi değil yani.
Çok iyi değil evet.
Şimdi değişecek gibi.
Şimdi bu şeyden sonra değişecek bir şey bilmiyoruz. Hani fiyatlar da ona göre bir artış olacak mı? Çünkü şeyde olmadı iPad'lerde. Ekranın parasını bizden evet. çıkartmadılar ama burada belki fiyata yansıyabilir.
Peki panel tipi falan belli mi?
Bunlar şey oluyor genelde IPS panel oluyor ama.
TN panelde Murat bulmuşlarsa yüksek çözünürlük formülü ki zaten hallederler onu. Muhtemelen rakipler şey çıkartacaktır. MacBook katili bilmem ne markası bilmem ne modeli. Laptop diye. O tarafta da biraz rakiplerin yüksek çözünürlüklü ekran çıkarmasını gazlayacaktır bence.
Evet.
Ya bu kadar yüksek çözünürlüklü ekranlarda şöyle bir sorun ortaya çıkıyor ve Apple'ın bir avantajı ortaya çıkıyor. Normalde 13 inç bir ekrana bu kadar çok pikseli sıkıştırırsan her şey küçücük olur.
Evet.
Yani ikonlar o, 16'ya 10'a 32'ye 32'lik ikonlar gözde zor göreceğin işte böyle pirinç tanesinden ufak şeyler haline gelir falan. Apple'ın arayüzün görsel öğelerinin ölçeklenmesi konusunda bir başarısı ve uzmanlığı var yıllardan gelen.
Evet, kesinlikle.
İşte o yüzden bu ekranlarda Apple'ın Macintosh arayüzü çok güzel gözükecek.
Hı hı.
Ve bu da tabii satışa şeye yansıyacak. Yani zaten makinenin olumlu bir amacı var görsellik kısmında. Daha da olumlu hale gelecek.
Evet.
Yani kıskanmak lazım Murat. Yani. Biz hala PC dünyasında, PC seven kullanıcılar olarak hala 1366-768 mahkumiyetimizi aşamıyoruz.
Evet.
Koskoca Asus'un ürün portföyünde, Ultrabook dışında yüksek çözünürlüklü şey yok. Cihaz yok. Yani 17 inçleri saymıyorum. Çünkü 17 inçin ki zaten yüksek. Hani 10'da o 1600'e 900 yüksek anlamına gelmiyor benim için. Benim için 14 inç ekranda 1600'e 900 olacak. 13 inçte olacak ki yüksek evet. çözünürlüklü diyeyim. Koskoca Asus'un ürün yelpazesinde portföyünde böyle bir ürün yok. Koskoca Lenovo'nun işte bir model, iki model onlar da Türkiye'ye gelmiyor. Ya yani almak istiyorsun, cebinde paranla çıkıyorsun ve yok ya yani, seni tatmin edecek bir PC yok. Ekranıyla da tatmin edecek bir laptop yok. Apple ne güzel işte, çıtayı yükseltiyor. Süper ekranlar.
Tek model var, Sony Vaio Z serisi.
Değil mi?
O da 5000 TL'den yani başlayan fiyatlarla.
Yanına yaklaşamıyorsun.
Evet.
Yanına yaklaşamıyorsun.
Yani şu mesela...
Bravo Apple.
Bak abi bugün gündemi çekerken biz bugün Asus'un Ivy Bridge'de N56'sını inceledik. Ekran muhteşem. 15.6 inçte 1980 mat ekran. Yapın bunun 13 incini.
Evet.
Mat ekran 1600
evet.
900 çözünürlük koyun.
Evet.
Alalım. omzunu çürümesin.
Şeyde az mi? Önce AMD için söylediğin şey geçerli. İnsanlar onu algılamıyorlar. Bunun bir özellik olduğunu, bu önemli bir özellik olduğunu fark etmiyorlar. Talep etmiyorlar. Bunun, firmada panelden çalıp fiyatı düşürüyor. Olay bu.
Ya ben 15 inçte de şeye razıyım. Hani şu 15 inçte de 1366 yönümüze dayıyorlar. Evet. Hani onda 1920'yi görelim. Ona da razıyım. Ya Murat şeyin satışçının insanlar anlamaz, haklı. Bizim gibi bilgisayarla kafayı bozmuş değil insanoğlu. Satıcının anlatması, göstermesi lazım. Bak kardeşim daha pahalı ama güzel. Ama daha pahalı lafı var ya, o laftan hani o promotörler ya da tezgahtar ya, diyelim, satış danışmanı diyelim, o arkadaşlar için ve onların müdürleri için daha pahalı kısmı cümlenin şey zaten hani ölüm şey. Evet. Hani daha pahalıysa onlar için daha pahalı aması yok. Yok. Yani daha pahalısı tamam bu satılmaz. Buna gerek yok.
Kesinlikle.
Müşteriye sakın bunu gösterme. Ucuzunu göster ki satışa dönüşsün o ziyaret. Halbuki satışa dönüşsün.
Şu ekran olayı abi. Öyle bir şey ki tek kelime etmeyeceksin. Göstereceksin müşteriye bak. Bak adam, bir buna bak bir ona bak diyeceksin bitti.
Adam kendi anlayacak evet. Zaten.
Promotörler ne yapar bilmiyorum. Onu gösterse ikna ederler kullanıcıyı.
Hiç uğraşmıyor ki. Amaç şey işte satışa dönüşsün. Ona sorsan Özkan haklı. O arkadaşa sorsan diyecek ki abi benim kotam var. İşte ayda şu kadar bilgisayar satmazsam işime son verecekler. Ben satmak zorundayım. Evde çocuğum var. Eve ekmek götürmek zorundayım. Evet. Yani her hikayenin bir iki yüzü var. Ama ben şeye inanmıyorum. İnsanlar hani hepimiz zaten aynı fikirdeyiz. İnsanlara anlatılsa, gösterilse Türk insanının illaki hani aman ucuzu olsun şeyine gideceğini zannetmiyorum. Çünkü çoğu kişi de şey değil. Adamın bütçesi var. Daha iyisini seve beğene bayıla bayıla alır. Yeter ki adama anlat, göster. Murat'ın dediği gibi kendi ikna olacak zaten.
Evet.
Diğer haberin Apple'dan yeni iPad'in 4G kısmına atıyorlar ismini. Seviler şeklinde değiştiriyorlar. Çünkü her yerde 4G yok.
Başları derde girdi. Evet. Bir de 4G'nin farklı standartları yani olduğu için başları derde girdi. 4G'yi kaldırıp işte cellular yani hücresel yani şey işte cep telefonu var diyorlar. 4G'den ağızları yandı.
Evet. Türkiye'ye bir hızlı dönüş yapalım.
BSA, şu şeyi de söyle ondan sonra bence dedim. Google'a Apple şey kafayı taktı son hafta. Maps konusunda bir geçiyorlar. Maps konusunda.
Evet. Şimdi herkes, sen de Özkan aramızda iPhone kullanan tek kişi Serkan'la birlikte. Sen şey kullanıyorsun değil mi? Google Maps'i kullanıyorsun. Maps kullanacağını.
İkisini de kullanıyorum. Yandex'i de. Maps'i de. İlk Maps elim alışmış.
Evet.
Bir şey bulamazsam Yandex Maps'e işim düşüyor.
Şimdi Apple bu konuda rahatsız. Yani o Google'ın, özellikle Google'ın hiç kullanılmasını istemiyor. Google evet. Maps'in. Dolayısıyla yeni iOS 6'da bunu atmayı ve yerine kendi harita servisini koymayı düşünüyor.
Ama yani Google Maps'i de uygulama olarak sunmaları lazım.
Yani onu sunarlar herhalde ama yani zannetmiyorum ki yani yasaklatacaklarını. Fakat hani default olarak çıkınca senin Maps, Google Maps'e gitmemeni sağlayacak kadar iyi bir yazılım peşindeler. Evet. Ki bununla ilgili satın alımlar yapılmış daha önce. Ve ama şey yok. Diyorlar, bir örnek fotoğraf falan da var. İnanılmaz gerçekçi şeyler, haritalar gösteriyor sana.
Murat lazım. Çünkü açıkçası şöyle, hani Nokia öyle oldu, böyle oldu, işte şöyle bir anda bitti falan her şey konuşuluyor da mesela Nokia'nın en iyi büyük avantajlarından birisi harita.
Evet.
Çünkü Nokia'nın orta düzeyin den itibaren her telefonunda GPS var işte ve Nokia Maps var ve süper çalışıyor.
Evet.
Benim elim ayağım. Daha bugün buraya gelirken bile taksici beni hani şöyle İzmit falan üzerinden dolaştırarak getirmeyi düşünüyordu. Açtım haritayı. Şuradan dön, buradan gel. Şeyle geldim. Evet. Haritayla geldim. Bu bir kullanırken fark ediyorsun ki bu iyi bir şey. Ve bu mesela iPhone'da yok.
Yok.
Android'de de yok.
Yok.
Google Maps var sadece. O yüzden hani iyi bir harita servisi ve navigasyon servisi artık her akıllı cihaz için gerekli.
Apple bu konuda hamlelerini yapmış. Geri sayım yapıyor şu anda. iOS 6'dan itibaren.
Güzel olur.
Ya Apple hamlesini yapsın da pis oynamasın. Apple'ın çünkü öyle pis buyu var. Gözüne evet. Kestirdi mi? App Store'dan da çıkartır Google Maps'i. Yapamazsın yani. Jailbreak'le evet. Bir tek kurabilirsin Google Maps'i artık. Evet. Onu yapmasın da.
Jailbreak dedim bu arada artık şeyde iTunes'ta jailbreak diye aratamıyorsun. Kelimeyi sansürlemişler.
Google'da sansürlerle yakında. Ya komik bir şey söyleyeceğim size. Hani yeri geldi ufak bir şey. G-Talk. Ben çok kullanıyorum. iPhone için iBuddy haricinde adam akıllı bir uygulama yok. Bulamazsınız yani. Çöp uygulamalar dolmuş taşmış durumda. Uygulama marketlerinde.
Garip.
O da dipnot olarak.
Türkiye'ye dönelim. BSA 2015.
Aman. her sene sıkılmak lazım Murat ya. Yine şey mi? Türkiye ekonomisi şu kadar trilyon zarar veriyor.
Tabii ki.
Ne kadar zarar etmişiz?
Gayet istikrarlı bir biçimde korsan kullanmayı sürdürüyormuşuz.
Yüzde kaçmış?
Şimdi açık 2010 yılında 516 milyon dolar zarar edilmiş bu konuda. Korsanın verdiği zarar. 2011 yılında 526 milyon dolara yükselmiş.
Oo, artmış.
Evet. Yüzde yani şöyle 2008 ve 2007'ye kıyasla %65'ler seviyesinden %62'lere düşmüşüz.
Ya tabii oradaki rakamlarda şu var. Şimdi korsan kullanan programlar ne? Windows, Photoshop, AutoCAD vesaire. Yani buradaki yazılım satın aldığın zaman Türkiye ekonomisi tamam. Yani biz burada korsan şey değiliz ama rakamlar verildiği zaman da bunun ne anlama geldiğini iyice belirtmek lazım. Yani bu rakamlar o firmanın kaybettiği rakam. Evet. Ülkenin değil yani.
Tabii. Nasıl oluyor da hani Türkiye bunun geliştiricisi şey değilken nasıl Türkiye ekonomisi bu kadar zarara uğradı oluyor?
Evet.
Onu çözmek zor.
Ha deseler ki buradaki Türkiye ofisi %2 komisyon oluyordu. Tamam o zaman. Ha, 100 bin evet. dolar zarar uğradık diyebilirler yani.
Türkiye'deki en meşhur yazılımlar hangileri geldi? Muhasebe yazılımları.
Ya işte evet. Logoydu. Logo. Bilmem ne soft, uyum soft.
Logoyu kırarsan ve kullanırsan hakikaten bizim ekonomiye bir zarar veriyorsun.
Evet.
Ama işte onu da yapamıyorsun yani. Çünkü evet, mevzuat değişiyor. Şimdi Türk Ticaret evet, Yasası evet. değişiyor bilmem ne. Yazılımı sen güncellemek evet. durumundasın evet. yani.
Destek almak evet. gerekiyor falan filan. Kimse kullanmıyor.
Yani şey değil. Bak yani burada korsanı kimse savunmuyor da bu ifadeler hoş değil.
Bu hesaplar işte yıllık olarak yapılan ve işte büyük şeyle tantanayla duyurulan işte yılda bilmem kaç trilyon ülkemiz zarara uğruyor falan rakamları. Bunlar uydurma.
Evet.
Kesinlikle arkasını besleyemeyecekler. Yani kesinlikle. Bu rakamı sen dibine kadar bir aç bize dediğimizde karşımızdakinin kuruyup kalacağı. Ve aynen. dünyada da bu rakamlar
aynen
uydurma.
Öyle.
Ha, dünyada da uydurma bu rakamlar.
Biz buna ayrı bir program yapıp o rakamları matematiğini ben hepsini ben de kayıtlı göstereceğim sana.
Ya, geçen sene biz bu konuda konuşmuştuk zaten. Bu rakamlar inanılmaz kötümser senaryolarla evet, evet. uyduruluyor.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi yurt dışında ne yapıyorlar şu anda? Eskiden bu rakamlar açıktı abi gidiyordun. İşte MP, ARIA bilmem ne var ya. Satış rakamlarını falan öğrenebiliyordun.
Tabii.
Şimdi ufak ufak kaldırmaya başlamışlar. Göstermiyorlar. Çünkü oralara gidip rakamları öğrenip matematiğini yaparsan zarar evet. olanları tutmuyor.
Bu şeyler zaten adı neydi? Bu rakamları artık dünyada da kimse kale almıyor. Bu bir Türkiye'de hala bu evet. takıntı var. Ve hani bunu hala haber yapan falan yayınlar var. Bu rakamlar uyduruk.
Kesinlikle uyduruk.
Şeydi yani uydurukluğu şöyle.
İspat edilemez.
Ha ispat edilemez. Tartışmalı metotlarla elde edilmiş. Evet. Yani işte adam şey diyor ya işte hani işte AutoCAD kaç kere download edildi? 100 bin kere. Kaç para? 1000 lira. 100 bin çarpı 1000 eşittir. Kaç eder? Bin, işte şu kadar para kafamız durdu. Rezil olduk. işte şeydir. Zarar etti. 100 bin kere 1000. 100 milyon değil mi ya? Tamam işte. Bu kadar zarar yazdık biz. Ama şey hiç düşünülmüyor. Ya kardeşim adamın o download eden 1000 kişinin çoğu ya da işte 100 bin kişinin çoğu download edebildiği için ediyor. Bilgisayara kuruyor. Ne olduğunu bile bilmiyor. Bakıyor. Bu ne ya diyor. Çizgiler mizgiler var diyor. Kapıyor siliyor. Büyük bir kısmı download şey ediyor kurmuyor bile. Çünkü arşivciler var. Downloadçılar var. Yani çok azı şey gerçekten hani herif mimar. Aslında para da kazanıyor diyelim. Her mimar para kazanıyor diye bir şey yok. Ama bu adam para da kazanıyor ama hin bir adam. Evet. İşte aman lan para vermiyorum işte. Kopya kullanıyorum çok akıllıyım ben modunda. Ya 5 tane 10 tane adam bu. Hani bunu evet. zarara yazacaksın. Geri kalanı öğrenci. Hmm. Biliyorsun şey.
Abi hepimiz korsan kullandık. Tabii hatta ki. Bizim zamanımızda bazı şeylerin zaten orijinalini alamazdın. Yoktu.
Yoktu ki.
Muhatabın yoktu. Şey,
evet. Bu ülkede bandrollü korsan CD satıldı. Bandrollü evet, devlet olarak. Evet. Böyle bir ülkedeyiz. Evet. Ne zaman değişti bunlar? Ne zaman biz yazılımla para vermeye başladık? Bizim gelirimiz arttığı zaman.
Tabii.
Buradaki anahtar evet. Şey bu. Bundan bahsettiler. Türkiye'de gelir artıyor ama korsan kullanım hiç tabii. Azalmıyor dediğin zaman haklısın. Ama tabii. Böyle bir şey yok. Türkiye'de gelir artmıyor.
Murat aynı zamanda şu da var. Bak. Bundan 10 sene önce toplama bilgisayar diye bir şey çok yaygındı. Evet. Bilgisayar toplanırdı. Laptop lüks bir takım işte şanslı insanların elinde gördüğümüz tabii. Lüks bir cihazdı. Markalı bilgisayar alana aptal gözüyle bakardık.
Tabii.
Neden olduğunu hani o devirleri yaşayanlar bilir, kızmasınlar. Böyleydi ve o zamanlar tamam Windows'u da gelir evinden arkadaşından bilmem ne çeker kurardım topladığım bilgisayarı. Ama artık bak zaten laptop alınıyor. Herkes laptop alıyor. Laptopların içinde işletim sistemsiz gelen laptop
yok.
Bir tane falan belki var. Yani belki. OpenDOS'ta falan hala satılıyor. Hani numune ararsın sabahtan akşama bir tane bulursun. Desktop bilgisayarlar desen onlarda bile toplama bitti. İşte Casper, Pro 2000 bilmem ne köylerde bile bunlar satılıyor. Çünkü daha karlı geliyor artık şeyi. Satıcıya da evet. Hazır alıp satmak daha karlı geliyor. Zaten yani mesela işletim sistemi babında şey çözüldü. Herkes de şu anda lisanslı Windows var kardeşim. Evet. Çok azdır yani hala işte kendi bizim dinleyicilerimiz aslında vardır. Kendi bilgisayarını yapan da Windows'u da üzerine kuran. Ya onlar da bir lokmacık adam yani bir şey kıyas kabul etmez. O yüzden hala hani şeyde de öyle. İnsanlar artık ofis, iş yeri. Valla hani ağlıya ağlıya söylene söylene alıyorlar. Ofis paketlerini alıyorlar. AutoCAD lazımsa alıyorlar. Photoshop lazımsa küfür ede de olsa alıyorlar Murat. Çünkü korkuyorlar evet. Baskınlardan şeylerden.
Ve abi mesela bazı şirketler için de Microsoft Office çok pahalı. Almana gerek yok. Yani OpenOffice, LibreOffice oldu.
LibreOffice'e
al kullan basit Excel için.
Google Docs
kesinlikle
dışarıdan atak yapıyor. Şey var. İşte OpenOffice, LibreOffice bir alternatif yaratıyor.
Abi Microsoft bile ofisi buluta taşıdı.
O var. Şey var. Ofiste öğrenci paketi, ev paketi var. Bayağı hesaplı. Ya o yüzden ben oranların hani çok çok artık lisanssız kullanımın bayağı düşmüş eskiye göre olduğuna inanıyorum.
Evet, artı bu haberlerin tepki çekmesinde ikinci sebep şu. Firmalar kullanıcıya doğru bir adım atmıyorlar.
Yani evet.
Şimdi tamam kullanıcılar kaçak kullandı. Peki firma kaçak kullanımı olumlu manada cezalandırma değil. Engellemek için ne adım
ne
attı?
Yaptı?
Nerede bunun cevabı yok.
Mesela güzel öğrenci paketleri, öğrenci fiyatları sundu mu?
Evet.
Bütün dünyada profesyonel yazılımların öğrenci fiyatı var. Öğrenci
donanımları bir de var abi. Apple da satıyor bilgisayarlarını.
İşte, belgelersen öğrenci olduğunu büyük evet. Bir indirimden yararlanıyorsun. Ama yani öyle böyle değil. Normalde satın alamayacağın bir yazılımı alıp evine götürebiliyorsun.
Ya ben size bu zarar olayında bir senaryo söyleyeyim. Sen Microsoft kalkıp şunu derse eğer, kardeşim bakın Türkiye'deki korsan kullanım oranı %80. Korsan kullanırsanız işletim sistemine güncelleme yapamıyorsunuz. Biz işte güncelleme yaparak sisteminize girecek bazı zararlı yazılımları engelliyoruz. Bu zararlı yazılımlar sizin bilgilerinizi çalıyor, sisteminizi yavaşlatıyor, sisteminizi göçertiyor mesela. Bundan dolayı çıkan bir iş zaman kaybı. Bu da size maliyeti, çalışma saatiniz ortalama şu kadar, bu kadar maliyet oluşuyor. Bu rakam üzerinden giderseler tamam ben kabulüm.
Evet.
Ama öyle bir şey yok. Evet. Tamamen yazılım satış üzerinden evet. Gidiyorlar.
Çok evet. Basit bir hesap.
Evet.
Kutu sayısı çarpı fiyat.
Evet. Bak Photoshop dedin sen abi. Az önce Photoshop kadar hatta belki en uzun kadar kullanılan bir Lightroom yazılımı vardır. Şeyde.
Evet.
Fotoğrafçıların kullandığı. Ne yaptı Adobe? Çat diye %50 fiyat kırdı şeyde. Yeni versiyonunda.
Hmm.
Bunu ne zorluyor? İşte biraz da bunlar zorluyor. Demek ki olabiliyormuş.
Tabii canım tabii. Yani fiyat konusunda mutlaka bir şeyler yapmaları gerekiyor. Hele Türkiye gibi bir korsan kullanımın geleneğinin olduğu. Çünkü dedin sen de demin söyledin. Murat bir zamanlar bunun lisanslısı yoktu ki yok. Korsan olsun. Köşe başındaki bilgisayarcıdan AutoCAD'i de çektirirdin, Photoshop'u da çektirirdin. Ben öyle bir bilgisayar firmasında çalıştım yıllarca. Bilmezdik ki adam gelirdi. Biz böyle yani bilmezdik dedim öyle bir şey yoktu yani. AutoCAD'i çektirirdi adam 14 diskete giderdi. AutoCAD 13'ü 12'yi çektirirdi giderdi.
Sonra şey oldu ama bu bir kültür, kemikleşmiş bir kültür oluştu. Firmalar yıllarca Türkiye'yi umursamadığı için. Şimdi dolayısıyla hani Amerika'daki adama işte lisanslı yazılım bilmem ne baskı yapmak kolay, Türkiye'dekine zor. Adam yeni bir şey, eski köye yeni adet çünkü bu. O yüzden hani firmaların kesinlikle insanlara doğru bir adım atmaları gerekiyor.
Evet, bir ikinci adımda şunu sorabiliriz. Sen yazılımın Türkçesine de çıkartıyor musun?
Ha, destek veriyor musun? Yok.
Vermiyor musun? Evet.
Yıllarca ben yazılım firmalarına şunu sordum Murat, domuzluğuna hani ölçmek için fuarlarda falan. Ben sizin lisanslı kullanıcınızım, CD'm kırıldı, ne yapacağız? Hiçbir yazılım firması bana çözüm üretemedi, Microsoft dahil. Yani ya kardeşim işte bir kere şok oluyor, hiç kimseden böyle bir şey gelmemiş. Diyorum ki bakın kardeşim, elimde faturam var, lisanslı işte Photoshop kullanıcısıyım. Faturam şu, şeyim bu. CD'm kırıldı, bana alternatif şey. Ya ne diyorlar biliyor musun? Hani çok başıma geldi. Bir kuytuya çekip şey diyorlar, ya sen internetten bulursun. Evet. Nasıl olsa hani lisanslı keyin main var. Şeyi internetten indir. ISO'yu. Nasıl olsa lisanslı keyin var, kullan. Adam bana çözüm getiremiyor. Ya biz size onun ham CD'sini şey yaparız. Nasıl olsa keyiniz var. CD hiçbir şey. O yüzden hani Türkiye'ye hiçbir hizmet sunma. Dil desteğini sunma. Ama şey iste, Amerika ile aynı fiyatı evet. ödemesini iste adamın. Evet. Nereye kadar?
Evet, bunu ayrı program yapacağız, belli oldu.
Bitmez, belgesel olur bu. Dizi belgesel olur yani.
Evet. Şimdi Google abi Nexus'ta yeni bir adım atacak. Sonraki haberimiz bu. Biliyorsun şimdi biraz hani açık platform göya da o kadar da açık değil. Yani zanner de açık değil. Firmalar daha önceden pek alamıyorlar bu sürümleri. Evet. Üzerinde çalışacak vakitleri yok. Ne oluyor? Google çıkarıyor. Ondan sonra
ortalık karışıyor. Evet.
Şimdi yeni şeyde sürümde artık daha çok firmaya ayrıcalık verilecek abi. Gel diyecekler. Sen de işte çıkışa şu kadar 3 ayımız var atıyorum. 3 ay öncesinden geleceksin. Sen de ondan çalışacaksın.
Herkesin bir Nexus'u olacak.
Evet,
daha önce şeydi, seçilen bir partnerin.
Evet.
Yeni Nexus'u oluyordu.
Evet.
Şimdi herkesin Nexus'u olacak. Güzel bir gelişme. Bu Android 5 ile mi?
5 ile.
Ne zaman 5?
Çok
az. Bu sene gelir herhalde.
Bu sene geliyor, birkaç ay var. Tamam. Çok yakın bir tarihte hatta.
Hadi bakalım.
Evet. Yani en azından şu şey olayını bitirebilir. Hani X firması çıkardı, Y firması 2 hafta sonra çıkardı. Önceki 3 ay sonra çıkardı olayını. Bu evet. şey Android'e zarar veren bir şeydi.
Evet.
Onu belki bitirecek. Yine Google'dan bir haber vereyim abi. Arama motorluğundan Knowledge Graph diye bilgi motorluğuna geçecek Google. Orada da olay şu olacak. Sen bir şey yaratacaksın. Mesela ne diyelim? Bir uçak şeyi söyle abi. Markası söyle.
F4 Phantom.
Phantom diyeceksin. Sana şeyi göstermeyecek orada. Phantom of the Opera'yı göstermeyecek sana. Ha, bu Levent Pekcan uçak seviyor. O zaman Phantom uçakları evet, aratmıştır diye.
Bu herif bütün gün uçaklara bakıyor. Yine evet. uçağa bakacaktır diyecek.
Phantom'la ilgili bütün tarihçeyi de yan tarafa koyacak. Bunun gibi arattığın her şeyin o içerikle bağlantılı bir sürü bilgisini sana vermeye başlıyor.
Külliyatı gelecek. Daha akıllı.
Evet.
Şey yapacak. Daha akıllı.
Belki de evet sen şunu söyleyeceksin. Aa, bu benim aklıma gelmemişti diyeceksin. Sana öyle bir şey çıkaracak ki.
Güzel.
Böyle bir güzel. Sisteme geçecek Google.
Ya ne güzel
işte. Ama işte onun içinde Levent Pekcan'ın Google'a Murat kayıt olup bilgilerini açıyor.
Araba lazım. Geçmişimi takip evet. et deme iznin vermem evet. lazım.
Levent Pekcan bunu kabul edecek mi şimdi?
Alnımda yazdığı için bunu anlamayacak. Benim bakacak 3 ay boyunca bu herif her gün uçak resimlerine bakıyor bu diye görecek ki şey diyebilsin. 4. ay bana böyle bir hizmet sunabilsin. Evet.
Ya şimdi bunu Google zaten yapıyor abi reklamlarda. Sen şimdi ben modelcilik sitelerine falan çok girip çıkıyorum. Nerede Google reklam varsa bana Hobby King'in reklamını çıkartıyor. Başka hiçbir reklam çıkmıyor.
İşte bu...
Yani bu zaten yapıyor Google bunu.
İşte şimdi daha...
İyi niyetli bir kullanım.
Bu tür ek özellikler senin işte bu arama geçmişimi saklayabilirsin falan gibi şeylere onay vermene bahane olacak bu tür özellikler.
Yani tabii ben şunu isterdim. Mesela Google bu reklam olayında sen Google'a şey yapsan da kayıt olsan olmasan da senin arama geçmişini, daha doğrusu çerezlerden okuyarak bunu yapıyor.
Evet.
Aynısını acaba çerezlerden okuyarak yapacak mı? Yaparsa tamam hani. Ama senin kayıt olmanı isteyip...
Herhalde şeydir, bunlar hep kişiselleşmiş servisler. Dolayısıyla isteyecektir. En azından bir account'a girmeni falan isteyecektir Özkan ya.
Devam edelim. Android'e geçiyorum. Şimdi bakın sıkılıyorum. Küresel çapta Android tabanlı marka sayısı 600'müş. Ve alt modellerine indiği zaman 4000'e çıkıyor.
Cihaz.
Evet. Of of. 4000 Android modeli var şu anda. Düşünebiliyor musunuz?
Bu da Levent abinin sürekli şikayet ettiği o yazılım sorununun kaynağı.
Evet. Kaç tane iPhone modeli var? 4 tane, 5 tane. Yani
çıkan bir öncekini sildiğini düşünüyorum. Evet, aslında evet. Bir tane var.
Ama karşısında 4000 tane Android modeli. Sen tutup da bir oyun geliştiricisi ya, olsan bu manyak ortamla uğraşır mısın?
Yani.
Her birinin farklı grafik özellikleri var. Her birinin ekranı başka, bilmem kaç farklı çözünürlük. Kiminde grafik işlemcisi var, kiminde yok.
Evet, en popüler şey Android Samsung Galaxy S2. Daha önce söylemiştim.
İşte ne güzel ki belli bir şey yaratıyor
evet.
İşte.
Hemen gerisinde. Evet.
Ha, bir standart yaratıyor.
Tabii gerisinde Galaxy S var. Üçüncü sırada Desire HD var. Yani ilk 10 Android'in 7'si Samsung ve 3 tanesi HTC abi.
Çok güzel ama...
Android'in %40'ı Samsung'da.
İşte bu kadar çok bölünmesinin uygulama kalitesine şeyini görüyorsun. Evet. Etkisini görüyorsun.
Yani
bir...
Ben Google yerinde olsam bu Android ekosistemini Apple karşısına güç hale getirmek için şart koşarım.
Evet.
Karşısında sen Samsung'san 3 tane telefon yapacaksın. 4. yaparsan sana bir de Android yok.
Yani bir hardware'in belli bir...
standartını getirse. Standartının evet, orta bir seviyesi gibi
olması lazım. Şimdi yani
4000 tane şeyi gözünüzün önüne getirin ve Android 4.0'ın %'sini düşün. Şimdi söylüyorum. %9 var.
İşte komik.
Evet.
Komik. Komik çünkü Android güncellemeleri kullanıcının başına bir bela oluyor. Çıkmıyor. Geç çıkıyor.
Evet.
iPhone gibi merkezi bir şey yok, kanal yok. Hani yeni sürüm çıkmış, tık basayım indireyim yok. Üreticinin keyfini bekleyeceksin. Ve o üretici tamamen hani Asus'ta Transformer Prime güncel ürünü güncellemesi çıkıyor. Ama General Mobile iTab'a çıkacak mı? Çıkacak deniyor. Bakalım çıkacak mı?
HTC demişken onlar da iPhone 7'ler bu arada, onu söyleyelim. Amerika'ya girişi yasaklandı HTC'nin.
Hem de en baba modeller.
Evet. One X ve Evo 4G.
Sebep?
Sebep Apple. Apple patent davasından bir tanesi nedeniyle şey yasaklattı. Durdurttu. Gümrüğe ihtarına şey gidiyor. Sokturtmuyorlar. Olay da şu. Hani bastığınız zaman mesela biz size ben mail atıyorum. Telefon numarası var içinde. Tıklıyorsunuz, o aranabilir hale geliyor ya.
Evet. Evet.
Bu özellik patentli. Ve HTC'de de bu var. Apple davasını kazanıyor. HTC bu özelliği hemen çıkarıyor telefondan.
Tamam.
Fakat sorun şu ki gümrüklerde şey diyorlar. Yani bizim bakmamız lazım buna. Çıktı mı hakikaten. Ve durduruyorlar araştırmaya kadar. Sırf şu operasyon bile yani ya bir ay ya iki ay sürmüş.
Hepsini açıp baktılar değil mi bana? Yani bir tanesi açarsın bakarsın o kadar.
Vallahi ne zaman
sürmesi lazım?
Süreceği de yani ne kadar süreceği de çok belli değil.
Yalnız bu yani şu patent olayı ne kadar basit ya. Ve can sıkıcı fark edebiliyor muyuz
evet,
yani bilmiyorum.
Her şeyi 2 senedir patent konuşuyoruz ya.
Evet.
Hayatımızda umursamadığımız bir kavramdı. Evet. Üreticilerin derdiydi.
Yani şu olay 15 dakikada anlaşılacak bir şey. Çünkü bütün telefonlar birbirlerinin aynı nasıl olsa.
Tabii aynı.
Ama aynen şey bürokrasi orada da böyle çılgın bir bürokrasi varmış. Yani bir ay iki ay sürebilme ihtimali varmış bu şeyin. Kırtasiye işlerinin.
Of of of.
Ve HTC'nin en büyük pazarı Amerika. Yani eğer Amerika'ya bu sürede bir an önce satamazsa batacaklar.
İyice
yani.
Yandı.
Evet.
HTC yapsın. Bizim ülkemizde de var HTC de. Biz görmüyoruz.
Evet. Abuk sabuk adamlar görüyor böyle şey partilerde şurada burada.
Ha evet yani. Şimdi bizim meslektaşlarımıza laf söylüyoruz zannedilmesin. Hakikaten abuk sabuk adamlar. Bir takım şarkıcı da yani şöyle söyleyeyim 5. sınıf şarkıcı, 3. sınıf magazin yazarı falan. Bu adamlar HTC'yi denemişler de yorumlamışlar.
Evet.
Biz magazin yazısı yazıyor muyuz kardeşim? Sen bizim işimize diye karışıyorsun.
Biz de yazalım.
Biz de magazin yazalım. Evet. Gülben Ergen Bodrum'a gitti. Deniz motorundan düştü. Yani biz magazin haberi yapıyor muyuz ki onlar teknoloji haberi yapıyor ya? Bir takım garip garip adamlar HTC telefonu incelemiş.
Evet.
İncelemese, ben de senin işini yapayım o zaman.
İncelemese tamam. Neyse. İncelemiyorlar da.
İstanbul'u HTC ile yorumlamış mı ne öyle şey evet. Öyle incelemiş falan değil. Şey bir şey. Kalın bir şey.
Diğer habere geçeyim ben. Bu ilginç. Google platformu Facebook'a kıyasla hala reklam açısından avantajlıymış abi.
Kim demiş?
Araştırma sonucu. Hatta şey GM'in General Motors'un kendi şeysi. Facebook'ta reklam vermeyi keseceğiz diyorlar.
Doğru anlı olur. Sebebi de şu. Şimdi Facebook'taki reklamlara son dönemde baktınız mı?
Tuhaf tuhaf bir şeyler.
Ya bana hep saç ekme reklamı çıkıyor. Yani bilmiyorum. Benim fotoğrafları analiz edip.
Bal çıkmıyor. Ben bal çıkacak diye bekliyorum. Ben bal takıntılıyım ya. Bal
yani,
çıkmıyor.
İşte zayıflayın, kilo alın, saçınızı ektirin falan gibi abuk sabuk reklamlar şu anda yoğunlaşmış durumda. Google'da ise sen network kablo arıyorsun. Bugün mesela ses yalıtım malzemeleri mesela arıyorduk. Serkan'a baktım. Serkan mesela reklamlara da bakıyordu. Evet. Yani reklamlara tıklıyordu oradan.
Evet.
Şimdi Google'un geri dönüşü kesinlikle daha fazla. Yani biz kendi kulağımıza bakalım.
Evet.
En son hatırlayayım ya ben mesela Google'da bir arama sonucundan reklama en son ne zaman tıkladım hatırlıyorum bu sabah. Siz Facebook'ta reklama ne zaman tıkladınız en son?
Ne zaman baktık bile.
Yani.
Tamam yani bu zaten sorunun cevabı yani, oluyor.
Evet. Bir de şey var. Bu şunu da gösteriyor şimdi. İkisi de Google'da, Facebook'ta büyük bir verinin üzerinde oturuyorlar. Bunu Google daha iyi çözümlemiş demek ki henüz.
Hayır, çözümleme değil. Yani biz arama olarak, yani bir şey ararken Google'u kullanıyoruz.
Ha, orası öyle, tabii.
Ya o yüzden oranın reklamı. Çünkü biz bir şey arıyoruz, aradığımız şey genelde ya satın alınacak.
Tabii.
Bir şey oluyor yani.
Ama şurada bak, senin Facebook'ta seninle ilgili kişisel bilgilere sahip. Ama sen buna, sana buna rağmen çıkardığı reklamlar senin söylediğin gibi tuhaf tuhaf reklamlar. Evet. Değerlendiremiyor yani çok fazla.
Ya şey
sen bak en basitinden senin karşına hiç surf ile ilgili bir şey çıktı mı?
Yok,
reklam anlamında çıkmadı işte yani. Sen bir sürü surf şeyin var. Orada hikayen var paylaşılmış. Yok çıkmıyor. Bize bilgisayarla ilgili bir şey çıkıyor mu?
Yok canım.
Hiç görmedik. Tamam yani çok alakasız şeyler çıkartıyor.
Valla çok genelde hani hakikaten hani bu ne ya diyeceğin şeyler çıkıyor. Bana şey çıkıyor. Amatör rock gruplarının reklamları çıkıyor. Yabancı grupları. Şey ama işte hani birazcık da mecra farkı.
Evet.
Hani Google'da bir şey arıyorsun. O sırada çıkan reklamlar da senin aramanla ilgili.
Evet.
Tıklıyorsun. Sonuç Google para kazanmış oluyor. Reklam veren
evet.
Memnun.
Yani demek ki arama motoru olmak sosyal platform olmaktan hala daha avantajlı. Şimdi.
Ama bununla birlikte Facebook şeye açıldı.
Halka açıldı ve paraya para deniyor. Ne diyor bilmiyorum.
50 küsur dolar düzeyine geleceği dayanacak.
38'de açıldı.
Evet. 50 küsur dolarda hani sabitleneceği tahmin ediliyor hisselerin.
Evet.
Müthiş ya tabii ki hani deli gibi para kazanacak kesin.
Bu arada hani fikri takip derler ya, Mark Zuckerberg'den bahsediyorduk hani bak başı belaya girmişti.
Evet, Amerika'da 4G ağı kurmak isteyen bir firmaydı.
Evet, bu firma battı.
onu şey yapmadılar, onu öldürdüler.
Evet.
Çünkü kurmayı planladıkları 4G ağının GPS sinyallerini bozduğu, cihazları etkilediği belirlendi.
Ve bu öyle bir yatırım ki yani yaptıkları uzaya uydu attı adam. Yani... Bu yatırım geri dönmeyince adamın basışı otomatik diye.
Yani. İşte firma hani aslında firma belki haklı olduğu halde.
Evet.
O kadar çok kişi de hani GPS o kadar çok şey oturmuş ki artık. Adam şey diyordu çünkü kardeşim benim sinyallerimde sorun yok. Sizin GPS cihazlarınız hani 20 yıldır yanlış üretiliyor. Kullanmamaları gereken frekansları kullanıyorlar. O yüzden bu olay oluyor. Benim suçum yok diyordu. Ama belki teknik olarak haklı olsa bile oturmuş olan milyonlarca cihazın ve işte havacılık sektörünün falan nedeniyle bu arkadaşın dediler ki sen bırak bu 4G işlerini yürü.
Evet.
Arkadaş da anında iflas ederek cevap verdi. O duruma. Light evet. Skirt.
İlk çeyrek arkasında abi cep telefonu pazarı rakamları geldi.
Samsung birinci mi?
Samsung birinci 20.7. Nokia ikinci 19.8. Apple üçüncü 7.9. ZTE 4.
Türkiye mi dünya mı?
Dünya
mı? Çok iyi yine Nokia hala ikinci.
Hala ikinci ama bunlar şimdi şey Apple, ZTE, Huawei bunlar büyüyor mesela. Samsung, Nokia, LG, RIM ve HTC küçülüyor. Yani tren öyle aşağı doğru gidiyor bunlar.
Bir de tabii şu var. Bu söylediğin rakamlar adet mi?
Ünite bazında onların rakamları da var abi. İşte 86 milyon ünite.
Hani çünkü bir de para kazandırmak, hani çok satmak başka şey ama para kazandırmak ayrı
yok,
şey.
Yok, başka bir şey abi. Yok. Bu tamamen satışa yönelik.
Anladım.
Yani ben de geçen gün Nokia almaya gittim.
Hmm.
Anneme. 1100 vardı onda.
Tamam.
Şu en eskisinden.
Benim verdiğim 1100 var. O anne telefonu.
Samsung'da da çıktım. Yani ikna etti beni orada Samsung.
Hmm.
Gerçekten iyi ürünleri var. Nokia'ya karşı kendini daha iyi konumlandırıyor. Fiyatı da uygun.
Fiyatı da uygun.
Gayet memnun kaldık yani aldığımız telefondan da. Kafama koyduğum Nokia vardı. Modeli de belliydi. 1X'ti zaten. Evet 1X'ti. Onun yerine bir Samsung'un ismini hatırlayamadım. Bir modelini aldım. Model adı hatırladığım bir şeydi çünkü. Gerçekten el ayağı daha düzgün bir telefondu.
Ne güzel işte.
Konuştuğum yetkili de bana aynı şeyi söyledi. Dedi ki Nokia henüz başına gelenlerin farkında değil diyor. Müşteri, mağazada müşteriyi kaybediyorlar diyor. Ürünler bir ortaya çıktığı zaman.
Hmm.
Yani Nokia almak için gelen adam bile senin gibi diyor. Gelip Samsung alıp gidiyor diyor.
Evet.
Biz bir şey yapmıyoruz yani biz adamı ikna etmiyoruz diyor. Ürünleri koyuyoruz. Paran ne kadar? Al ürünler bunlar. Adam Samsung'u seçiyor diyor.
Tabii çünkü Samsung aynı paraya akıllı telefon veriyor genelde. Neredeyse,
evet.
Nokia daha Symbian, Mimbian uğraşmakta.
Yani bu rakamlar o yüzden hani Nokia işe geçti ya bu devam edecek abi.
Çok uzun sürecek onların evet, yolunu kurtarması.
Kurtarırlarsa da. Bak şey hızlı bir şekilde taka taklık olduk derim.
Evet unutuldu.
Hani bizim Nokia gücüm. Evet 10 sene sonra pazar payı kaybetmeyecek. Seneye bu 40 diye daha yarısına bile düşebilir.
Gündemimizden çıktı.
Evet. Arama motorlarından bahsederken abi bir şey bir yükselen trend var yurt dışında. Şimdi araştırmalar şunu gösteriyor yani %70-70 sayılarda şunu gösteriyor ki insanlar kendileri hakkında bilgi toplanmasından pek hoşlanmıyorlar.
Evet.
Rahatsızlar ve bunu gören bu da bir pazar işte. Bunu gören uyanıklar mesela DuckDuckGo isim biraz şeyde.
Komik bir şey arama motoru.
Arama motoru iddiası şu. Diyorlar ki yaptığınız hiçbir aramanın kaydını tutmuyoruz.
Evet. Sizi diyor takibe almıyoruz.
Başka bir iddia da şu. Diyorlar ki Apple, Google bir algı yarattı. Yani bir şeyi Google'dan aratmıyorsan bulamıyorsun sanki.
Evet.
Gibi bir algıyı oluşturdu. Halbuki diyorlar ki yanlış. Biz de Google kadar iyi sonuçlar hatta daha iyisini veriyoruz. Yeter ki deneyin diyorlar.
Hmm.
Ve sizinle ilgili kişisel en ufak bilgi de toplamıyoruz.
Valla çok zor bir işin içindeler.
Evet.
Çünkü bir kere şu arama motorlarının şeyi var ya, Chrome işte Google, Mozilla'ya giriyorsun şeyle Google'la anlaşmalı, varsayılan arama motoru Google ya kesinlikle.
Evet, evet.
İlk adım şey, o şeye girebilmek, o seçenekler arasına girebilmek. Mesela Yandex Türkiye çok seviniyor çünkü artık Mozilla'da falan şey de var, Yandex seçeneği de sunuluyor sana. Çok mutlular. İşte o ilk adım.
Evet bak sana rakam vereyim. Geçen ay ya geçen ay itibaren 1,5 milyon arama günde gerçekleştirilmiş. Rekormuş bu onlar açısından.
Hmm.
Ve arama trafiği günlük %227 artmış.
Çok.
Son ayda sadece.
Bu sırf şey mi? DuckDuckGo.
DuckDuckGo.
DuckDuckGo.
Bu bir oyunmuş ya ben bilmiyorum sen biliyor musun?
Ha yok.
Çocuk oyunu.
Çocuk oyunu mu?
Evet.
DuckDuckGo. Biliyordunuz, biliyordunuz da ha adı başkadır. DuckDuckGo oynuyor.
Akıllı da kalıyor.
İlginç bir motor arası.
Google ve Oracle davası devam ediyor. Artık biraz karar kısmına yaklaşılmaya başlandı.
Java üzerinde.
Evet. İki taraf için de sevimsiz bir durum var. Sevimsiz derken şöyle. Google suçlu bulunabilir. Onlar açısından sevimsizler bu. Fakat gelinen son noktada Oracle'dan iddialarının bir kısmından vazgeçti. Ve bu da şeyi etkiliyor. Eğer kazanırlarsa kazanacakları parayı etkiliyor. Aha. Çok kuşa dönecek.
Uzlaşma yolunda
gidiyorlar.
Hafif hafif ilerlemeler. Ha?
Evet.
Tamam.
İşte son yorumda öğreneceğiz bakalım. Herhalde haftaya falan bir şeyler olur.
Evet.
Evet, diğer haber demeyeyim de oyun dünyasına geçmeden önce Fatih Korolisyen'in tanıdığım filmi çıktı abi. Seninle beraber izledik.
Evet, 4 dakikaya yakın.
Uzun da bir film.
Paraya da kıyılmış.
Şimdi biz biraz prodüksiyon işindeyiz abi. Bu rakamların neler olabileceğini biliyoruz. Yani su gibi para bu biliyorlar.
Evet, evet.
4 dakikası bile müthiş yani. Milyonlarca lira.
Evet.
Belki 100 milyonlarca lira hatta. Çünkü baktık videoya, gerçek mekan kullanılmamış. Hepsi yeniden yatırılmış. Galatalar, Galata Kulesi falan yapmışlar.
Oynayanlar profesyonel.
Evet,
öyle çok amatör değil. Evet. Hani şey değil.
Yalnız
para harcanmış.
İstediğin zaman bir olmamışlık seziyorsun abi. Şeyde bir tutukluk var. Böyle bir hani şeyleri bu aralar çok izliyoruz yani. İşte senin favorin.
Muhteşem Süleyman. Bir de TRT'de şey var. Patronu Halil İsyan gibi öyle bir şey var.
Evet, oradaki
orada ne olup bittiğini hiçbir şekilde anlayamadım zaten.
Oradaki oyunculuklardan sonra bu biraz yavan kalmış.
Bir de şey olmuş be Murat. Zorlama olmuş. Yani
işte iyi
de, ortada iyi bir senaryo yok. Hatta bir senaryo yok. Bir şey yok. Hani Fatih projesi ya.
Evet.
Bir şekilde bunu Fatih Sultan Mehmet'e bağlayalım. Ama nasıl bağlarsak bağlayalım. Hani.
Evet. İki tane hata tespit ettim ben abi. Şimdi çocuk sınıfta başlıyor. Tablet. Şimdi öğretmen şey gördüğümüz ilk karede çocuk sınıfta.
Evet.
Tablet var. Öğretmen diyor ki İşte Fatih Sultan Mehmet de budur.
Böyle
şimdi, evet, gerisini tabletten videolarımızdan izleyelim diyor. Sonra bir bakıyoruz, çocuk bir anda Fatih dönemine ışınlanmış.
Evet. Fatih'e fırça çekiyor.
Şimdi
sen kimsin de ne ayaksın?
Çocuk orada görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet tabii desturla böyle giriliyor içeri. Herkes el pençe divan. Bizim çocuk sen kimsin diyor Fatih.
Evet.
Daha 5 dakika önce öğretmenin anlatmış sana Fatih Sultan Mehmet.
Evet, orada
adam desturla içeri girmiş. Fatih Sultan Mehmet tanımıyor.
Evet. Orada çocuğun alması gereken cevap şeydi. Gel seni cellatla tanıştırayım. Karikatür var ya öyle. Bu ne abi? Çocuk fırça çekiyor falan. Hani padişah da hani tebdili kıyafet falan vardır ya.
Evet,
öyle bir şey olsa neyse. Desturla geliyor koskoca padişah. Çocuk ne ayaksın, kimsin falan böyle. Ne bakıyorsun tablete?
Tabletten bakıp aa diyor sen fetihler yapmış. İstanbul'da daha önce 5 dakika önce öğretmen anlattı sana onu.
İşte uyuyormuş sınıfta. İşte tablet böyle bir öğrenci yetiştiriyor demek ki abi. Çocuk öğretmen anlatırken dinlemiyor. Sonra tablette film izleyip öğreniyor. Ha öğrenecekse yine eyvallah. Buna evet. Da varız da. Hani tablette o filmi mi izleyecek?
Başka ben filmi mi izleyecek?
Kullanılan tabletler gerçek tabletler mi? Peki ya Fatih Hoca'sı
mı? Evet ama orada oynayan video sahte.
Kedi videosu mu izleyecek? Nasıl edecek bilmiyoruz ki.
Ben şeyi bekledim. Filmin videonun sonunda tekrar sınıfa dönecek. Yani çocuk bir anda uyanacak. Yani tablet o kadar iyi ki çocuğu o devirlere götürdü. Evet. Konsepti var zannediyorum. Değil de gayet yani çocuk tableti Fatih zamanında götürdü. Orada yayıldı.
Orada kaldı. Fatih de şey dedi, nice fetihler yaptık, ya, böyle bir böyle fetih görmedik. Ya şimdi bu yapılmış, para da harcanmış da bunu niye yaptınız sorusunun cevabı pek yok herhalde.
Evet.
Bir de şey yani tamam bunlar güzel de arkadaş hala bizim sorduğumuz soruların cevabı yok. Bu tabletlerde nasıl ders verilecek?
Ya.
Hangi ders işte tamam şey güzel.
Yazılımlar nerede? Hmm. Video işte. Değil bize şey gösterin, biyolojide işte kalp işte.
Ya.
Kan nereden gidiyor vücuda? Onun şeyi var mı? Animasyonu var mı? Onu gösterin bize.
İşte onlar hala belirsiz ama 10 numara film yapmışlar.
Evet. Yani sonra şu Fatih projesine, tablet projesine tanıtacak bir şey yok. O içerikler şu anda oluşturuluyor hala.
Yani.
Oluşturuluyorsa inşallah.
Burada Fatih projesinin açılımının fırsatları artırma, teknoloji iyileştirme evet. Hareketi olduğunu ben şimdi
öğrendim değil mi? Öyle işte.
Yani bu işe yaramıştır bak. Reklam geçiyor çünkü. Tanıtım filmde.
Logosu da çıkıyor.
Ama o logo nasıl kötü durmuş. Yani o prodüksiyonun arkasından o logo çok felaket.
Şeye dikkat ediyoruz. Bakın Facebook F'si.
Ya evet.
İşte. Ana da et zaten. Ya Fatih projesi çok ilginç bir şey ama hani...
Hayır, potansiyel olarak çok başarılı olabilecek bir şey ama önümüze çıkan her şey yamuk.
Evet, evet. Ya her çocuğa bir tablet ne demek, bunu taşar bir şey de işte nasıl olacağını. Ya bizim bu arada bizim komşunun abi köpeği de muhabbete katılıyor evet yine galiba. Ya onu ne yapacağız bizim dinleyiciler, kusura bakmasın yani yeni taşındığımız yerde her şey çok güzel de bir komşunun köpeğini evet halledemedik.
Halledemedik
derken hani bilmiyorum artık akşam oraya inip.
Hayvan çağızın bir suçu yok, onu oraya kapattılar abi geçen gün, özel bir bölme yaptılar.
O da tepkisini gösteriyor. Evet. Evet de biz de tam gündem kaydederken işte sesini topluma duyuruyor.
Oyun dünyasına geçelim.
Kim onu misafir edelim şey alalım. Evet. Buraya
alalım. Gelirse havlamaz ki.
Burada havlamaz evet.
Diablo 3 çıktı. Türkiye etkinliği yapıldı.
Taksim Meydanı'nda.
Taksim Meydanı'nda coşkulu bir kalabalık şeytanı andılar.
Valla hayret ya, ben şaşırdım bu Taksim Meydanı'nda ya. Akşamdan sıraya girenler, sonra oyunu alıp eve gidip oynayamayanlar, ya server sorunu varmış falan.
Yerlisi de yabancısı da skandal oldu ilk günün abi.
Değil mi? Kimse oynayamadı galiba. Asyalılar bir tek oynadı zaten. Evet, evet. Onların serverları hep up'tı. Murat, bu şimdi ben bu Taksim'deki etkinliği pek anlamadım. Bu Aral...
Aral İthalat'ın bir etkinliği, tanıtım ve Collector's Edition falan getirmişler.
Tamam.
Kuyruğa giriyorsun, paranı bastırıyorsun, alıyorsun.
Gündüzden kuyruğa giriyorsun, akşam al, gece evet, 12'de, gece 12'de satıyorlar
evet
sana.
Evet, bizim macitler de oraya gittiler. Ama biz tabii şey için gitmiştik, hani örneği de alalım ki hani bu işin
anlatalım
yolu nedir? Aslında bütün yurt dışı sitelerde, oyun sitelerinde bu yayınlandığı incelemesi. Tabii. Ne zaman? Bir hafta, 15 gün önceden.
Tabii.
Bize gelen giden yoktu. Önemli değil. Aynı gün olsun. Zaten biliyoruz oyunu.
Tabii.
Ama o bizim Macit mi gidiyor ki bir tane tişört verip gönderiyorlar Macit'i.
Biz de çocuğa para vermedik. Bir tane ya, al gel, al gel de demedik.
Bilseydik evet.
Eline para verip yolladık. Tişört evet verip yollamışlar Macit'i ya. O da üzerine uymuyor üstelik. Evet. İşin kötü tarafı.
İki tane Macit girer içine. Dört tane key varmış abi. Dördünün de oyun sitelerine ayırmışlar. Ben de ona şaşırdım. Key sonsuz bir sayıda üretilen bir şeydir. Yani nasıl
oluyor? Yani oyun sitelerine biz tabii oyun sitesi saymamışlardır. Evet.
Yani
ya şeyde falan da çok sorun olmuş Murat. O millet sıraya mıraya şey düzgün bir şekilde sıraya milleti sokmamışlar. Evet. Yok millet hani sıraya girsin falan diyenlere insanları sıraya sokmak kanunen yasak kırmına gibi bir bomba bir laf etmiş Aral İthalat'ın yetkilileri. Nasıl bir şey bilmiyorum, hangi nasıl bir yasak bu bilmiyorum. İnsanlar kendileri şey yapmışlar.
Sıra hani oluşturmuşlar.
Sıra oluşturmuşlar falan. İşte kimse mutlu değildi.
Evet.
Ama şu ha, şey oyunu alanlar mutluydu da hani daha iyi olmalıydı şeyinde herkes.
Bu işin açık havada olmayacağı belli olmuş yani. Bunu daha önce aslında bilmeleri gerekiyordu da.
Ben şeye mutluyum canım. Satanistler toplandı falan diye.
Ha çıkmadı bir şey.
Kimse bıçaklanmadı etmedi ya ben evet o mutluyum. Şey oldu. Malum her zamanki basını bilmiyorum da Facebook'ta şey yapmışlar. Bazı acar gençler, Türk gençleri hemen bir tane çocuğun biri satın alıyor. Üzerinde bu işte bir Mısırlıların böyle bir haç gibi bir sembolü vardır ya böyle evet, yukarısı evet şey. İşte o var tişörtünde hemen fotoğrafı çekmişler, işaretlemişler. Aha bak işte satanist, matanist, işte Diablo'yu kapışıyor bulundu, illüminaticiler falan diye. Kaçmaz bizimkilerden. Ama basına yansımadı, olay büyümedi yani. Evet. Facebook'taki şey homurdanmalardan ibaret kalmış. Diablo herhalde bildiğimiz ben Diablo.
Evet, bildiğimiz Diablo. Yani artık hatta artık herkes bitirip screenshot koyuyor bitirdim diye. 2-3 günde bitirdi herkes.
İşte şimdi Nightmare oynayacaklar, evet, bir şey oynayacaklar. 4 karakter mi ne var?
1500 tane DLC çıkacak ona.
Vallahi işte PC'de değil mi sırf konsol yok.
Evet.
Çıkar mı kar deniyordu ama öyle bir şey olmadı. Olmadı. 120 lira mı ne?
Ha onu söyleyecektim abi. Diablo'nun fiyatı yurt dışında hesaba vurursan Euro cinsinden çünkü şeyden Battle.net'ten falan alıyorsun. 120'yi biraz aşıyor bile. Ama Türkiye'de 110 lira, 109 lira gibi fiyatları var.
Ya, o yüzden de insanlar aldı.
Evet gayet. Yani Türkiye'den hani söyleyelim hala almayan varsa Türkiye'den alın. Hiç gerek yok. büyük düşünen beklenenize değecek bir şey yok. Bir de üstüne para veriyorsunuz.
Collector's Edition'ı 500 liraya satıyorlar ikinci elde. Hani ikinci elde dediğim
bak bizim sitelerde. Orada 240 liraya satılmış o gece. Makul bir fiyat.
Bitti herhalde.
Herhalde bitmiştir.
Vallahi Diablo 3 alacaksın mı?
Fiyatı düşünce abi. Yani almaya kalksak oynayacak zaman yok. Sorun orada esasında.
Ben bedava olursa oynarım. Yani ucuz, çok ucuzlarsa alırım da senin dediğin gibi zaman yok ve Diablo zararlı bu oyun. Yani şu anlamda zararlı. Oturdun mu gitti günler geçer. O anlamda zararlı bir oyun. O yüzden Diablo'ya bulaşmamak bizim için
en iyisi. Sonra işte Teknozehir niye yok?
Evet, Teknozehir 15 gün iptal.
Max Payne çıkmış bu arada.
Bir de Teknosa reklam çektirmiş Diablo 3 reklamı.
He, onu görmedim.
Gördün mü?
Yok.
İşte anneler Diablo 3'ü bekliyormuş falan diye. Saçma sapan bir reklam da enteresan olmuş işte. Yalnız tabii orada şey var. Mesela kadınlar şey diye konuşuyorlar. İşte bu Diablo 3 için 4 çekirdekli işlemci şart falan gibi laflar var. O lafları aslında yani tartışılır. Nasıl şart oluyor 4 çekirdekli işlemci falan. En son model bir ekran kartı ve 4 çekirdekli işlemci şartmış. Yersen.
Yersen. Max Payne çıktı ama kimse de ruhu duymadı.
Konsola çıkmış konsola. Zaten. Bir de Diablo ile aynı gün çıkınca gariban.
Olacak iş değil.
Hiçbir şansı yok yani hiç. Pazarlama hatası olarak görüyorum.
Carmageddon Kickstarter'a düşmüş abi.
İşte Carmageddon'u bilen bilir.
Evet.
Muhteşem bir oyundur.
Öyledir.
İşte yeniden hayata dönmesi için Kickstarter'dan para topluyorlar ama birazcık Kickstarter işi çok yüklenildi.
Çok.
Çok yüklenildi. Yani çok kısa sürede inanılmaz Kickstarter'a yüklenildi. Bakalım her proje beklediğini bulacak mı?
Ya o değil de evet yani çıkacak mı, ürünler çıkacak mı? Hani şimdi herkes alıyor, topluyor piyasadan.
Evet.
Bakalım ürünler çıkacak mı?
İşte bütün Kickstarter işinin fiyaskoya dönüşmesi ihtimali var. Hani bu furya, şimdi böyle bir gidiş furyası var ama o furya geriye şeye dönebilir. Geriye evet. Dönebilir yani, kaçış furyası başlayabilir.
Doğru. Bir daha bugün gördüğümüz bir haber var. Yani bize de bugün denk geldi zannedersem. PTT AVM diye şey satış işine giriyormuş.
PTT?
Evet.
Ne yapacak? Online mal mı satacak? Gitti gidiyor falan gibi galiba ya.
Daha çok yeni gördüm abi. Hatta üye de olamadım. Davetiye de çalışıyormuş. Yani mailimi yazdım oraya ama.
Oo.
Gelen giden yok henüz.
Gitti gidiyor falan gibi bir şey galiba da herhalde PTT kargo ile PTT
herhalde
malları dağıtacak.
Ya sen satacak. Malını gidip o mağazada satabileceksin.
PTT neydi?
eptt.avm.com.
Ya bu kadar başarısız bir isim.
Domain adı.
eptt.avm. Evet. Yani e'sini atsan yine tutuyor. PTT.avm şey olur. Tutar. eptt.avm çok
e'ye ne gerek.
Bu arada o proje bir senedir geliştiriliyormuş.
Biz bugün gördük.
eptt.avm.com.
Yani bakalım ne olacak. Bu arada abi şey, oyunlardan devam edeyim bu araya girdi. Angry Birds'in yenisi çıkıyormuş.
Bu ne ya? Space çıkmıştı zaten.
Evet. Heikki diye bir şey. Böyle araba yarış şey damalı bayrakları vardır ya formülaların. Onlardan var. Ne olacağı belli değil şu anda. Bir çeşit yolda geçeceği.
Sıkar ama. Sıkar bir yerde bence.
Yani.
Space bir yere kadar. Space'i ben sevdim ama dediğim gibi hani.
Bakalım bu sefer nerede geçecek, merak ediyoruz. Uzay evde çıktılar.
Evet.
Evet. Şimdi Unreal Engine 4. Ufak ufak.
Görüntüleri bugün
millete gösterelim. Evet.
Görsel olarak çok tatmin etmemiş insanları.
Etmemiş çünkü bu Unreal 4'ün özelliği şu abi. 3 zaten yeterince görsel olarak çok başarılıydı ve standart oldu sektörde. Evet. Şey ID'yi silip attılar.
Evet.
4'ün abi iyiliği geliştirme tarafında. Yani ürünü geliştirenler Unreal 4 ile daha kolay geliştirecekler. Çünkü birçok şey artık GPU üstünden otomatik.
Evet.
Yani ben tek bir örnek vereceğim. Sen partikül efekti yapacaksın. Şu hani bir yere vurdum, oradan toz çıktı. Tozların gideceği yeri falan filanı hesaplamak zorundasın ki o toz öyle gitsin.
Evet.
Şimdi öyle değil. Toz artık gerçek zamanlı olarak GPU'dan hesaplanacak. Sen oturup uğraşmayacaksın.
Güzel.
Bir tane örneği sadece. Güzel. Kodlama tarafında birçok otomatizasyon mevcut. Ama şeylerin de söylediği, firmanın, yapımcı firmanın da söylediği şey şu. Konsollar en büyük engelimiz diyorlar şu anda. Konsol donanımıyla bu iş olmaz diyorlar.
Çok düşük kaldı çünkü günümüz için.
Bastıracağız diyorlar ama ne kadar bastırırlarsa bastırsınlar. Yani ben zannetmiyorum ki 2013'te bir yeni bir Xbox görelim, yeni bir PlayStation görelim.
Belki görürsün de alamazsın.
Yani.
Hani 2014'te alırsın herhalde.
Evet abi, şöyle bir Steam'e de uğrayayım son olarak.
Tamam.
Şeyde Ubisoft haftası. Abi bütün Ghost Recon serisini, sonuncusu hariç, $7.50, $7.5 alabiliyorsun. Bedava.
Çok iyi fiyat.
Oyunların hepsi 2008'de çıkmış buradaki Steam'de. Bunu görüyoruz.
Steam'e eklenmişler.
Steam'e ekleme tarihi bu. Bir tek şey var. Ghost Recon Future Soldier yenisinde de indirim var ama o $55.
Onun betası falan var zaten henüz.
$50 inmiş.
Tamam. İyi ya. Bu gayet Ghost Recon oyunları iyidir.
Yani şöyle diyeyim. Hani canı sıkılan birisi bu oyunları oynamadıysa $7.50 bayağı uzun süre oyalanacak.
Paketi satın alabilir.
Evet. Çok ciddi bir indirim. Bakıyorum şöyle başka neler gözümde çarpıyor. Resident Evil'da ufak bir indirim var. Başka şöyle Max Payne $60 kesinlikle o parayı vermem. Evet, genelde böyle çok fazla da bir şey yok. Skyrim hala $60. Sniper Elite'in ben şeyini bekliyorum düşmesini.
İndirim.
Mahcid'de bunu inceledik, haftaya yayında olacak. Eğlenceli böyle yani, insanı kaptırıyor. Sen sevmeyeceksin muhtemelen ama tek tek adam öldürdüğün için.
Olsun ya, severim. Yani
toplu katliam seviyorum.
Onlar beni öldürmesinler, ben onları öldüreyim, sizi severim öyle.
Çok, abi çok güzel ölüm sahneleri var. Adamı gözünden vuruyorsun. Allah Allah. Anı yaşatıyor sana falan.
Oynayayım ya.
Bu arada hadi...
Konsol mu, PC mi?
PC'de var. Konsola bakmadım var mı ama PC'de oynayabilirsin.
Ben konsol bebesiyim ya.
Sen PC'de oyna çok şey bir abi. Senin PC rahat rahat kaldırır. Oyunun hiçbir grafik şeysi yok, gücü yok.
Ben kendime yeni PC yapıyorum. Her şeyi oynayacağım artık.
Bu arada oyun bölümümüzde bir yeniliğe gittik bu hafta. Ufak ufak kendimize gelelim. Geçelim. Şöyle, önce dur anketi söyleyeyim de rahatlayayım ben.
Tamam.
bu haftanın anketinde abi konu şuydu. Bu arada anketimiz ana sayfanın sağ alt tarafında. Yurt dışından ürün alıyor musunuz sorusuydu. Yine her zaman olduğu gibi 500'e yakın bir oy kullanıldı.
Tamam.
Almıyorum çok riskli diyenler %30. Ama %17 daha var hayır diyen. Bunlar da şey, garantisi yüzünden almayanlar %13. Doğru bulmuyorum diyenler %4. Yani çoğunluk alıyorum diyor şu anda gözüken o. Tamam. Ama yani neredeyse hani %60'a 40 gibi bir oran var. Almayanlar riskli olduğu için almıyor. Alanların çoğunluğu da riskli ama daha ucuz diye fiyatı nedeniyle alıyor.
Riski gözüne alıyor.
Evet. Mesela bir evet cevabında şeydi. Mecbur kaldığımda alıyorum. Var, o da %16. Mecbur kalmak ne demek? Ürünü Türkiye'de bulamıyorsun demek.
Doğru.
Garanti olmasa da olur, alıyorum diyen de %14.
O da şey, fiyat farkı çok evet. Büyük oluyor. Hani ya bozulsa da ben bunu sineye çekerim.
Yani.
Onu öyle düşünen arkadaşlar.
Doğru. Demek ki bizim tekno seyirciler yurt dışına alışveriş yapıyorlar ki bizim eBay yayınlarımıza gelen tepkiler de bunu gösteriyor.
Evet.
Evet, şimdi abi tekno seyir tarafına geçebiliriz. Önce şundan bahsedeceğim. Oyun, biz sen izledin mi bilmiyorum. Biliyorsun bizim en çok oyun bölümümüzde şikayet olan şey yansımaydı.
Maalesef ekranımız, çok güzel bir televizyonumuz var ama parlak ekranlı evet. Olması.
Aslında konsept o değildi bizde. Sorun oradan çıkıyor. Yani biz o ekranı hiç göstermeyecektik. Yani zoom yaparak oyunu oradan göstermeyecektik. Biz sohbet arasında evet. Oynayacaktık. Ama öyle olmayınca biz ekrandan oyun görüntüsü alır konumuna düştük bir anda ve öyle de devam etti. Onu burada geçen hafta değiştirdik. Projeksiyon yansıttık. Enteresan oldu. Sonuçta daha iyi oldu ama şeyden yine de ideal değil. Çünkü flicker falan yaptı. Görüntü yansıma yoktu ama daha çok beğenildiği kesin her şeye rağmen. Şu an biz onu iki şeye döndürüyoruz abi. Fraps'tan oyunları kaydedeceğiz. PC oynuyorsa.
Tamam.
Direkt oradan gözükecek. Yani monitör kısmı devam ediyor. Şey, ekran kısmı da yansıma falan. Hani şey değil artık. Oradan göstermeyeceğimiz için sorun olmaktan evet. Çıkıyor. Diğer yöntem de abi, eğer oyun PlayStation oynuyorsa direkt capture kartımız geldi. Onu da ben teknoseyle ayrı program yapacağım. Nedir, nasıl bağlanır?
Tamam.
Çünkü bunu yapan meraklısı var. Adam konsolda oynadığı oyunu YouTube'da paylaşmak istiyor.
Evet.
Nasıl yapacak? Bunun yöntemini bulduk, uyguladık. Çok tam aleyhine 200 liraya hallettim. Kablolar dahil.
Tamam, hiçbir şey değil.
Bu şekilde önümüzdeki dönemde ilk bu haftadan itibaren oyun bölümümüz güncellenmiş
oluyor. Oyun videolarında değişiklik geliyor.
Diğer sorun bizim bu ofiste şu anda çözemediğimiz sorulardan bir tanesi yankı sorunu. Yankı sorununun farkındayız. Çünkü malzemelerin peşindeyiz. Bulduk.
Evet.
Alacağız inşallah. En kısa zamanda kaplayacağız stüdyoyu. Diğer stüdyoda yoktu çünkü orada da yankı sorunu vardı da. Oradaki şey biraz daha farklı. Alan daha genişti.
Maalesef tabii o daha alan genişti. Biraz daha oturmuştu her şey yerine. Sesi dağıtacak eşya falan da çoktu.
Evet.
Şimdi daha stüdyo havasında bir oda ayarladığımız için içi de biraz boş. Evet. İyice yankılanıyor ses.
Onları halledeceğiz. Yani şey olmasın hani şikayet hani sürekli kızması diye söylüyorum. Farkında olduğumuz şeyler. Hatta mikrofonlarımızın da değişmesi gerekiyor. Onunla ilgili de çalışmalarımız var. Bu hafta Facebook'tan iki tane video yayınladık.
Sürpriz videolar. Evet. Normal yayın akışımızın dışında.
Majid'in Diablo macerasını oradan yayınladık.
Evet.
Bir de bir tane haber denemesi yaptık. Hani günlük bir şey olursa yayınlayabiliyor muyuz? Evet. Yayınlayabiliyormuşuz onu gördük.
İkisi de güzeldi bence.
Millet de sevdi.
İkisinin de formatı güzeldi.
Ve sonuçta hani biz şey sevmiyoruz. Facebook'a adam topluyorsun da ne işe yarıyor? Onlara tabii. Bir şey vermek lazım.
Bir şeye yarasın.
Bizim teknoseyirin şu anda tasarımı değişene kadar oradan da video yayınlamamız mümkün olacak.
Güzel.
Hani orada yayınlanan video teknoseyirde de gözüküyor. Nerede gözüküyor? Blog kısmında gözüküyor. Sağ alt tarafta ana sayfamızın. Mesela şu an Diablo 3 lansmanı diye var.
Ha güzel.
Üstelik YouTube'dan da ekledik onu. Yani rahat rahat izleyebilirler. Kota düşmanı değil.
Tamam.
Şimdi bize çok sık sorularla alakasız zamanlarda gelen bir soru var abi. Ne zaman yeni iPad'i inceleyeceksiniz?
Yeni iPad,
Samsung
Galaxy S3, HTC'nin o One'ları falan bu yeni.
En çok iPad soruluyor.
En çok iPad soruluyor. Artık o başka konularda da alakasız şekilde araya girilip iPad soruluyor. Ya elimize gelince inceleriz.
Sorun şu ki Apple'ın hiçbir zaman böyle şeylere girmez.
Yani biz iPad 2'yi Türkiye'de belki ilk hani şey. Elimize kanlı canlı alarak inceleyen ilk yayındı.
Full aksesuarlar.
Nasıl inceledik? Özkan parasını verdi. Yurt dışından gelen bir arkadaşa rica etti, getirtti.
Evet.
Denk düştü, inceledik. Evet. İlk bizdeydi. Ama işte kendi cebimizden satın aldık inceledik. Evet. Şimdi de aynı şeyi yapmamız gerekiyor.
Evet.
Çünkü Apple'da ya da Bilkom'da hani teste yollayayım, incelemeye ürün yollayayım falan gibi bir şey yok.
Yok.
Al kendin cebinden alırsan ya da arkadaşın falan aldıysa incelersin. iPad 3'te de yani yeni iPad'de de durumumuz bu.
Evet, o yüzden incelemiyoruz. İnceleyemiyoruz.
Ha, bizim bir şeyimiz yok ama her ürünü de satın alacak delikanlılık yani, biraz zor.
Bu arada Diablo konusunda ilgili bir şey söyleyeceğim. Bize iletişim formundan yani benimkini alın inceleyin diye mesajlar geldi.
Ha, sağ olsun işte bizim okuyucular, izleyiciler canavar gibi bu konularda.
Evet.
Sağ olsunlar da.
Bu işin yolu bu değil.
Ha, biz biraz zorda kalıyoruz. Çünkü şöyle hani orada firma sana bir şekilde bir posta koymuş. Hani şimdi bu durumda yoksa tamam biz şu anda çıkıp DNR'dan satın alıp geliriz inceleriz. Yani
ne olacak?
Tamam durumumuz o kadar iyi diyoruz değil diyoruz da bir Diablo olacak paramız var.
Evet.
Ama işte öyle olmamalı.
Öyle olmamalı.
Öyle olmamalı. Yoksa hani işte sağ olsun izleyicimiz de adam diyor ki ben çoğu şeyi jelatinini bile açmadım siz açın.
Hı-hı.
Sağ olsun hani muhteşem bir teklif iyi niyet ama bizim için hani bir başka profesyonelliğin gerektirdiği başka sıkıntılar var.
Evet, bize tavır koyuyorlarsa biz de tavır koyuyoruz bir anlamda bu.
Tabii. Yani hiç, sen bu yayını adam yerine koymamışsın. Ben çarşıdan alıp da
sana hizmet etmeyeceğim.
Ha niye yazayım yani? Sonuçta biz incelemeler için bir para falan almıyoruz.
Yani.
Firmalarla bir hani profesyonel işbirliğimiz bu. Yani evet. Bize ürün gelsin. Bu da bir şey için de geçerli. İşte Samsung Galaxy S3, HTC, Evo falan hani gelsin. Biz inceleme için üzerine para talep etmiyoruz. Gelsin, incelenir. PC Labs'ta da çıkar. TeknoSeyir'de de çıkar. Ama ürünün gelmesi lazım. Biz şeye girmek istemiyoruz Murat. Bazen bu ürünleri önce temin edebilmek için tavizler vermen gerekiyor.
Evet.
Bu ilişkilere girmek zor. Yani
ürün kötüyse kötü diyeceğiz zaten.
Yani bu özgürlüğü elimizde tutmak isteriz. Şimdi bir ürünü ilk olarak almak için bazı sözler verirsem hani abi ben bunu ilk bana gelsin editörün seçimi ürünü ödülü hazır. Böyle anlaşmalara girersen yanarsın.
Evet.
Ürün beklediğin gibi çıkmaz. Ödül vermek zorunda kalırsın. Hı-hı. Okuyucu ya da izleyici seni paralar.
Evet.
Sen ne biçim ürün ödül veriyorsun
diye. Maalesef bizim sektörde bir de viral olayı başladı. Editörler de bulaştı bu işe.
Var, var işte. Ya o yüzden o şeye de etkiliyor. İyi niyetli bir şey yapsan da etkiliyor.
Evet.
Yani işte ya izleyiciler kendileri anlayacak bu viral olayları. Hani söylemek, anlatmak biraz zor. Ama tabii bir editörün belli bir ürünün satış elemanı gibi çalışması korkunç bir şey.
Evet.
Ya yani sonuçta biz inceleriz. Firmalarla bağlantılarımız var. Şey yapıyoruz. Profesyonellik çerçevesinde elimizden geleni yapıyoruz. Taleplerinde bulunuyoruz. Galaxy S3 içinde. HTC'nin ürünleri içinde. Fakat hani gelmezse de yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bir yandan şunu da söyleyelim. Tabii şey de istemiyoruz. Şimdi burada TeknoSeyir 2 yıllık bir yayın. Ama hani TeknoSeyir'de Koç dizinde şu anda konuşan editörlerin 10 yılın üzerinde deneyimleri var. Şimdi şey de hani bir ürün her yere gidip de en son bana gelirse ben ona yer vermiyorum. Çünkü artık suyu çıkmış. Bloglarda bile yayınlanmış. 20 yere çıkmış. En son 21. olarak bana gelmiş lütfen. Ben de artık zaten şey yapamıyorsun ki. Yazmak istesen bile içindeki şeyi kaybolmuş, aksesuarları ya. Kaybolmuş, kutusu yırtılmış, ürün çizilmiş, bilmem ne oluyor o haldeki ürün. Ama biraz da içime sinmediği için aynen. Dikkate almıyorum Murat. Şey yaparız ama ya, hani dediğim gibi nice ürünü ilk biz ya bir yer verdik. Ve hiçbir şey yok, hiçbir firmayla şeyimiz yok. Şu firmanın ürünlerini yazmayacağız diye küsümüz yok.
Yok.
Ama bize uzak duran firmalar var. Kendileri bilirler. Biz elimize geleni okuyucuya, izleyiciye aynen aktarırız evet. Kardeşim.
Bu hafta bu kadar. Bir şey diyor musunuz?
Görüşmek üzere diyelim.
En güzel şeyi sen söyledin Özkan.
Evet, yağmur da başladı. Biz kaçalım ufaktan.
Ya yağmur, köpek sesi falan birazcık çevresel
bir yağmurda sesimiz... kaçamazsınız. Bir iki video çekeriz. Bir yağmurda yürünmez yani.
Biraz çevresel sesimiz çok oldu ama doğal oldu.
Evet. Bir iki hafta bize müsaade tanıyın.
Evet. Daha iyileştirme çalışmaları devam ediyor.
Güzel olacak.
Evet.
Ama daha toz toprak ortada, hiçbir şey bitmedi daha.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.